serişimin geleneksel olarak gerçekleştirdiği Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali'nin 8.sine hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl festivalimizde farklı bir şey denedik. Genel mottomuz sağlamcılığa inat, farklılıklarını yaşat üzerine inşa ettiğimiz bir mottoydu. Fakat dedik ki bugün bu yıl farklı bir şey deneyelim. Her gün için farklı temalar seçelim. Birinci gün erişilebilir sanat, erişilebilir medya, bilişim ve dijital çözümler. İkinci gün erişilebilir spor, sağlık ve beslenme. Ve bugün de erişilebilir gündelik hayat pratikleri olmak üzere üç ayrı kategoride aslında standlar ve atölye çalışmaları yaptık. Gün içi çok renkliydi. Gün içini besleyen şekilde akşamları da aynı şekilde gün içinin temalarına uygun olarak bazı söyleşiler belirledik. Örneğin festivalin açılışını 13 Ekim'de yaptık. Eh Dergi, Düşün Sorgula Üret Kolektifi ve Merhaba Spektrum'un bir araya gelerek oluşturduğu sağlamcılığa inat söyleşileri yaptık. İkinci gün erişilebilir medya ile ilgili engellerin medyada temsili ve erişilebilir medya üzerine konuştuk. Bir sonraki gün 15 Ekim'de erişilebilir sağlık ve spor konseptine uygun olarak çok tanınan şeflerden Arda Türkmen'i ağırladık ve onunla erişilebilir yemek, beslenme ve tarifler hakkında konuştuk. Ve bugün aslında uzun süredir hazırlığını yaptığım çok önemli 3 tane konuğum var. Şimdi birazdan onları çok yakından tanıyacağız ama 13 Ekim'deki söyleşileri tamamlayıcı nitelikte bir söyleşi olacak. Sağlamcılığa inat, farklılıklarını yaşat söyleşisi. Bugünkü konuklarım çok çok değerli. Üçü de birbirinden değerli. Şimdi sizler de tanıyınca göreceksiniz. Bugünkü söyleşimizi Doktor Elif Emir Öksüz ve Doktor Engin Yılmaz birlikte modere edecekler. Her biri zaten kendisini birazdan tanıtacak. Ben iyi ki de geldiniz, iyi ki de buradasınız ve bizi yalnız bırakmadınız deyip sözü moderasyon için Elif Hanım'a ve Engin Bey'e bırakıyorum. Çok güzel bir söyleşi olsun diliyorum. Hoş geldiniz hepiniz.
Herkese merhabalar. Elif'le beni bu seminerde moderatör olarak görevlendiren Sevda Hanım'a teşekkür ediyoruz öncelikle. Gerçekten çok güzel bir konuya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Üç birbirinden değerli konuğumuz var. Sevda da bahsetti. Konuklarımızdan bir tanesi Zeynep Hanım, Zeynep Çakır. 50 binde bir görülen Treacher-Collins sendromuna sahip ve özellikle farklılıklar her zaman bir parçamızdır diyor Zeynep Hanım. Ve yüzümüzde parçalarımızdaki farklılıklarından biri olabilir. Bununla yaşamayı mı seçeceğiz yoksa bunun yerine evde mi oturacağız diyor. Gerçekten çok önemli bir konuya değiniyor. Ve yine Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi olan Onur Bey de serebral palsili ve diyor ki engelli olmak sadece bedensel bir hastalığın olması ya da bunun asgari derecede tedavi olması değildir diyor. Doğumdan ölüme kadar sosyal ve kültürel bir meseledir diyor arkadaşlar. Bu da çok önemli bir şey ve diğer bir konuğumuz da albenizmli olan Oğuz Bir Engel. Albenize bağlı olarak ve akran zorbalığı ve bununla ilgili dernek çalışmalarına ilişkin bilgilerini paylaşacak. Ve diğer farklı biri insanlara nasıl gözle baktığından söz etmeye çalışacak arkadaşlar. Ve buradaki bu üç konuğumuzu da seçmemizin nedeni aslında şu biraz bu kesişimsel sürecin önemli olduğunu düşünüyoruz. Özellikle farklılıkları olan ve bu farklılıkları gözle görülür durumda olan kişiler için daha önce Perşembe günü, Çarşamba günkü ilk söyleşimizde otistik arkadaşlarla beraberdik. Onların farklılıkları belki gözle direkt görülmeyebiliyor ilk bakışta. Ama bugünkü arkadaşlarımız farklılıkları belli olma olasılığı olan arkadaşlarımız. Bu noktada biz sağlamcılığı doğru tanımlamamız da önemli. Sağlamcılık aslında literatürde bir bedeni ya da durumu maddi standart olarak kabul edip onun dışında kalanları eksik olarak gören süreç ve inançlar ağı olarak görülüyor. Tabii böyle olunca ne oluyor? Eksik olan ya da bozuk olarak görülen şeyi siz ne yaparsınız? Düzeltip tamir etmeye çalışırsınız. Peki sağlam olan kim? Kimi sağlam kabul ediyoruz? Hangi durumu maddi standart olarak kabul ediyoruz ve diğerini ona uyduruyoruz? İşte burada yanıtlanamayan bir soru. İşte sağlamcılığa tepki olarak doğan görüşler de tam buradan ortaya çıkıyor. O yüzden konuklarımıza şey yapacağım ama Elif'e de bir hoş geldin diyelim. Elif hoş geldin.
Merhabalar herkese. Çok teşekkür ederim davetiniz
Elif'e
için.
git geldi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'ndesin değil mi Elif? Orada öğretim üyesi Doktor Elif.
Evet.
Aynı zamanda University of Cincinnati'de bitirdin değil mi? Doktorayı oradan aldın.
Aynen öyle. 2019 yılı Aralık ayında mezun oldum. 2020 Mayıs'tan beri de dediğin gibi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji bölümündeyim. Bu şekilde tezimde ben psikolojik danışma alanından mezun oldum. Daha çok yani çalışma alanlarım engelli olan bireylerin rehabilitasyonun ötesindeki psikolojik yardım hizmetlerine erişimi ve buralarda ne derece hoş karşılandıkları ve ne derece iyi hizmet alabildikleri. Aslında şöyle bağlayabilirim bu konuyu. Tıpkı engelli bedenlerin sadece tedavi edilebilecek nesneler olarak görülmesi gibi engellerin alabileceği psikolojik hizmetler ya da psikolojik danışma hizmetlerinin rehabilitasyon hizmetleriyle sınırlı olduğu gibi bir yanlış algı var maalesef. Halbuki biz hepimiz çok iyi biliyoruz ki bizler de herkes gibi herkes kadar insanız ve her türlü çeşitli konuda psikolojik destek alma ihtiyacımız olabilir ve böyle bir hakkımız da var. Yani çift danışmanlığına da ihtiyacımız olabilir. Okullarda öğrenci olan engelli çocukların mesela işte okul psikolojik danışmanlarından aldıkları hizmetler ya da alamadıkları hizmetler. İşte bir kariyer kararı vermek istediğinizde ya sen engellisin işte o meslek sana olmaz mı deniyor? Yoksa işte ne bileyim çeşitli yollar aranıp da şey mi oluyor hani bu insanlara nasıl diyeyim uygun uyarlamalar sonucunda ilgileri ve yetenekleri konusunda bilgi mi veriliyor? Bu tarz konular üzerinde çalışmaya çalıştım. Halen de devam ediyorum. Bugün çok güzel bir konuşma olacağına inanıyorum. Özellikle farklı engel grubundan katılımcıların bizim perspektifimizi de genişleteceğini düşünüyorum. Böylece sözü konuşmacılarımıza bırakıyorum.
Evet, çok teşekkürler. Elif gayet mütevazi davrandı kendiyle ilgili. Çok fazla çalışmaları var ve aynı zamanda bizim engel seçiminde şu an devam eden EH derginin de kurucusu diyebiliriz Elif'e. Çünkü ilk ondan çıktı fikir EH dergi diye ve uzun zaman editörlüğünü de yürüttü. O yüzden bunu da burada tekrar belirtmek istiyorum arkadaşlar.
Evet. EH dergiyi çok seviyorum. Şu an orada beni görmeyişinizin tek sebebi aşırı yoğun olmam. Yoksa EH dergi hakikaten çok özel bir oluşum benim için de.
Evet, çok teşekkürler Elif'e de. Şimdi şöyle istersen Elif, Zeynep Hanım'la başlayalım. Şöyle bir şey düşündük, biz konuştuk Elif'le daha önce nasıl yapalım diye. Üç konuğumuz olduğu için arkadaşlar 20'şer dakika söz vereceğiz üçümüze de. Zeynep Hanım'dan başlayacağız. Sonra Onur Bey'e söz vereceğiz ve daha sonra da Oğuz Bey'e söz vereceğiz. Bu arada diğer panelistlere haksızlık olmaması için arkadaşlar soruları almayacağız ilk etapta. Bütün konuşmalar bittikten sonra, yani bir saat sonrasında soruları alacağız. O yüzden bir panelistimize sorunuz olursa lütfen onları not alın. Daha sonra bunu bize iletebilirsiniz ve o zaman isterseniz Zeynep Hanım'la başlayalım. Zeynep Hanım, saatimiz 21.19'da başlıyor. 21.40'a kadar söz sizde. Önce biraz sizi tanıyarak başlayalım mı? Kimdir Zeynep Çakır? Neden burada?
Öncelikle herkese iyi akşamlar. Teşekkürler Engin Bey. Ben Avukat Zeynep Çakır. Bugün sizlere sağlamcılık üzerine farklılıkları nasıl kabullenmesi gerektiğinden bahsetmek istiyorum. 91 doğumluyum. İstanbul Barosu'nda işitme engelli bir avukat olarak çalışıyorum. Yurdumlu Mutluyum Derneği'de, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği'nde, Nazar Sokak Ağı'nda aktif olarak, gönüllü olarak aynı zamanda çalışıyorum Engin Bey.
Hoş geldiniz. Sanırım sizin şeyinizde bir Treacher Collins diye bir sendrom galiba. Biraz bundan da bahsetmek ister misiniz?
Tabii ki. Gördüğünüz üzere çok minnoş bir durum var. Treacher Collins sendromundan kaynaklı. Küçük bir çene yapısı betimleme de yapabilirim.
Evet, kendisi derseniz hani buradaki çoğu kişi o gördüğünüz üzere lafı bizim için pek geçerli.
Evet, şöyle 50 binde bir görülen bir sendrom sebebiyle sahip olduğum semptomlar var. Bu sendrom yüz bölgesinde bazı deformasyonlara sebep oluyor. Bunlardan bir tanesi çok küçük bir çene yapısı, elmacık kemiklerimin olmaması ve gözaltı kapaklarımın düşük olması, tepçe kulaklarımın doğuştan hiç olmaması veya kapalı olması. Bunun gibi hem beslenme hem de solunum problemleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Ve tabii ki tepçe kulaklarımın olmaması sebebiyle çocukluğumda 7 tane operasyon geçirdim. Betimlemeyi bu şekilde yaptığımızda usulen böyle oluyor. Renk betimlemesi yaptığımızda kahverengi saçlarım, mavi gözlerim var. Yani minoş bir ifadem olduğu söylenebilir. 10 sayfalık bir sunum hazırladım. İlk sunumun ilk sayfasına sadece bir başlık koydum. Sağlamcılığa karşı aktivist duruş dedim ki Sevda Hanım'dan tekrar esinlendiğimi söyleyebilirim. Tekrar teşekkür ediyorum kendisine ve aynı zamanda sunumumun ikinci sayfasında Beyaz Baston Festivali'ne davet eden Engelsiz Erişim Derneği'nden Sevda Hanım'a teşekkür ediyorum. Derneğin adını doğru söyledim diye düşünüyorum Engin Bey.
Doğru, doğru, gayet doğru.
Evet ve aynı zamanda bu sefer de moderatör Elif Hanım ve Engin Bey'e teşekkür ediyorum. Hepimizin duruşunun sağlamcılığa karşı şahane olacağı görüşündeyim. O yüzden böyle bir motivasyona başlamak istedim. Sağlamcılık nedir anlatmak istemiyorum. Ayrımcılık ve ön yargılı içerikli bir tür davranış çeşidi, ayrımcılık çeşidi olarak bildiğimi söyleyebilirim. Ve hayatım boyunca bu sağlamcılıkla gayet çok farklı şekillerde de mücadele ettiğimi söyleyebilirim. Çünkü bizim sahip olduğumuz beden, bizim seçtiğimiz bir beden değil. Yani ben doğduğumda kimse bana evet böyle bir sendrom var, bununla da olmak ister misin diye sormadılar. Ben bedenimle ilerleyen yıllarda aldığım eğitimle kendimi kabullenmeyi, bedenimle yaşamayı öğrendim. Bu daha önce betimlediğim yüzümle yaşamayı öğrendim. Ama sadece engellilik değil aynı zamanda nadir hastalıklar da farklı bedenler ve farklı yüzler içerdiği için sağlamcı ilkenin, sağlamcılık prensibinin hedefi olabiliyor. Bunlar mesela yine aramızda olan albinizmli Uğur Bey de kendisi anlatır. Albinizmli bireyler, benim gibi tırcı kolik sendromlu bireyler, cam kemik hastalığına sahip bireyler, hücrelik yani akondroplazi adını verdiğimiz bir hastalığa sahip bireyler, sağlamcılık fikrine sahip insanların karşısında oldukça farklı davranışlara maruz kalabiliyorlar. Ben hayatım boyunca bununla mücadele ettim. Hala da etmeye devam ediyorum. Devam edersek, şimdi şöyle bir gerçek var. Ben çocukluğumda farklı bir yüze sahip olduğum için çok fazla sorulara maruz kaldım. Çok farklı acı, böyle işte ajitasyon içeren bakışlara maruz kaldım. Yani şöyle söyleyeyim, sağlamcılık üzerinden konuşuyorsak, doğruya doğru, belki hepimiz öyle şu an aramızda bulunan farklı diye tabir ettiğim kişiler, Hitler döneminde yaşasaydık var olmayacaktık. Yani öyle güzel özetleyebilirim şimdi. Çünkü Öjeni dediğimiz, yani Hitler'in bu işte saf Alman ırkı gibi olmayan insanları eleme sistemi şu an günümüzde sağlamcılık olarak ortaya çıkıyor. Haksız veya yanlış olduğunu düşündüğünüz bir şey varsa tartışmaya açığım. Bunu zaten panel sonunda sorularla konuşuruz. Şöyle bir şey var. Her şey sarı saç, mavi göz, güzellik algısı olmuyor. Yani Yılın Umutluyum Derneği'nde bunu özellikle yıkmaya çalıştık. İnsanların sahip olduğu güzelliğin yüz bölgesinde olmadığını, her insanın yüz eşitliğine sahip olduğunu anlatmaya çalıştık. Bazı insanlar doğduklarında tabii ki normal doğarlar. Kolları, bacakları sağlamdır, işte görüyorlardır, duyuyorlardır. Ama bazı insanlar artık bunu işte bilimsel olarak nasıl derim bilmiyorum ama bazı insanlar işitme engelli, görme engelli ya da başka tür farklılıklarıyla doğabiliyorlar. Sağlamcı insanların anlamadığı şöyle bir gerçek var. İşitme cihazları, teleskopik gördükler, protezler, tekerlekli sandalyeler veya bastonlar veya Down sendromlu bir insan veya cinsel eğilimini farklı yönlerde tercih eden bireyler. Dezavantajlı gruplar, sağlamcı insanların anlamadığı, anlamak istemediği, keşke hani hatta gördükleri zaman nedense böyle dini manevi yönlerinin daha fazla ortaya çıkarıp ay şükür ben böyle değilim diyen insanlar. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bu saydığım eşyalar, işitme cihazları, teleskopik görüntüler, hayatımız boyunca bizimle olacaklar. Biz bunu kabullendik. Ben işitme engelli olduğumu ve hayatım boyunca aynaya baktığım yüzün hep böyle kalacağını kabullendim. Ama sağlamcı insanlar, her şey güzel ve mükemmel olması gerektiğini düşünen insanlar bunu kabullenemiyorlar. Umurumda mı? Tabii ki de değil. Peki, böyle insanlar çevremizde çokken, böyle bir toplumda yaşıyorken, Avrupa'da yaşayan bir insan olarak, Avrupa'da da insanların böyle bana dik dik baktıklarını, tuhaf tuhaf sorular sorduklarını bilirim. Yani bunun Avrupalı veya Türk olması hiçbir şekilde fark etmiyor. Bunun insan olmakla değiştiğini söyleyebilirim öncelikle. Yargılayıcı olurlar, kabul etmezler. Sunumumun 5. sayfasında sağlamcılığı nasıl bilirdik şeklinde bir şeyler hazırladım. Yargılayıcı olur, kabul etmezler. Ön yargılarla dolu bir kaos ortamında bulunuruz her zaman. Bakarlar, sorarlar, neden böylesin diye sorarlar. Yüzüne bir şey mi oldu? Kazağı mı geçirdin? Çamaşır suyu mu içtin? Yani akla hayale gelmeyecek sorular. Sonrasında beni metroda, sosyal ortamında, barlarda, orada burada rahatsız edici, irite bakışlara maruz kalıyorum. Bu durum çocukken başa çıkmakta zorlandığım bir durumdu. Çünkü çocuğum o zaman. Fakat sonrasında büyüdükçe umursamamaya başladığım bir durum haline geldi. Ve şunu da fark ediyorum. Büyüdükçe bu insanların yaptığı şeyin bir eşitsizlik, bir adaletsizlik olduğunu farkına varıyorum. Çünkü ben de bu toplumun bir parçasıyım. Ben de bu toplumun bir bireyiyim. O halde neden sırf bir kulağım duymuyor veya yüzüm normal değil ya da siyah renkli bir insan da olabilirim veya bembeyaz bir insan da olabilirim. Neden o zaman beni kabul etmiyorlar düşüncesiyle bir adaletsizlik olduğunu farkına vardım. Sonrasında hani bir de bazı böyle cinsel, farklı cinsel tercihleri olan insanlara zamanında bir hastalık olarak bakıldığı ve hastanelerde tedavi edilmeye çalıştığı dönemler olur. Ki o dönemlerde uzakta değiliz aslında. Yeni yeni kabul ediyoruz. Bu durumu yeni yeni kabul ediyoruz. Fakat işte yaşadığımız toplumdan dolayı mıdır? Böyle kalıplar içine sokmak dediğim bir durum var. Yani aslında ben bir üçgenim ama toplum beni bir kare içine yerleştirmeye çalışıyor ve üçgendeki o sivri uçlarımı kesmek istiyor. Bu tamamen insanları bir kalıba sokmaktır ve ben gerçekten buna karşıyım. Bir hani kediler sıvıdır derler ya, bizim de ruhlarımızın bir şekle sokmak zorunda kalmadığımız bir manevi varlıklar olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de 6. slide'da her birey eşittir diyerek sağlamcılığı oldukça ezdiğimi söylemek istiyorum. 6. slide'da bir fotoğraf var. Bu fotoğrafta Adriana Lima ve ben varım. İlk kez Adriana Lima ile aynı karedeyim, biliyor musunuz? Çok enteresan bir his. Daha önce başıma gelmemişti bir ünlüyle aynı karede olmak. Fakat her birey eşittir diyerek Adriana Lima'yı normal, sağlıklı, hayat dolu diyebilen insanlarıyla kendimi ortaya koyuyorum, kartlarımı açıyorum ve diyorum ki her şey onun gibi olmak zorunda değil. Adriana Lima'dan farkımı söyleyeyim size, özellikle o fotoğrafı koydum. Adriana Lima'nın saçları kahverengi, gözleri mavi, tenimiz de hemen hemen benzer. Fakat toplum sağlamcı kesim diyor ki o güzel, o sağlıklı. Sen ise hastalıklısın, sendromlusun. Bu yüzden de senin var olmaman gerekiyor. Sen hastasın, sen farklısın diye bakıyor toplum. Oysa ki ben her zaman anayasanın 10. maddesinde de yer alan her bireyin eşit olduğunu vurgulayan çalışmalar yapıyorum. Yani benim o kadınla tek farkım elmacık kemiklerimin olmaması, gözaltı işte kırışık olması, çenemin küçük olmasıdır. Benim tek farkım bu. Fakat bu sağlamcı prensipte beni çok başka bir yere koyarak aslında özünü bir hareketle beni dışlamak istiyorlar. Buna izin vermememiz gerekiyor. 7. slide'da da nasıl baş etmeli başlığıyla ben bu sağlamcılığa karşı nasıl baş etmemiz gerektiğini anlatıyorum. Öncelikle Evet, böyle doğduk. Yapacak bir şey yok. Veya kaza geçirdik. Olabilir. Tamam. Bunu düşünüp geçmişe sürekli bakmak yerine ileriye dönük bir şekilde hareket etmek, kendini kabullenmek en doğrusu. Kendin için savaşmak. Her zaman eğitimlerde sizler de bilirsiniz. Özellikle engelli hakları eğitiminde öz sorumluluğu öğrendiğimden beri insanın kendisi için savaşması ve mücadele etmesi gerektiğini anladım. Japon kültüründe bir adını unuttum ama şöyle bir ilke var. Tabaklar kırıldığında, onun mutlaka bir adı vardır. Tabaklar kırıldığında kırılan yerleri yaldızlı altın bir boyayla gösterirler. Amaç burada kırılan tabağın yaralarını göstermektir. Ben de yaralarımı saklayan bir insan olmadım hiçbir zaman. Yara izlerimden her zaman gurur duydum. Çünkü nadir bir sendroma sahip olmam sebebiyle bu yara izlerine sahibim. Eğer toplum beni hasta olarak tanımlayacaksa buyursun tanımlasın. Ama ben her zaman kendim için savaşmaya, mücadele etmeye devam edeceğim. Kendimi topluma koyuyorum. Kendimi böyle alıp yetiştirip okullarda okuyarak, meslek sahibi olarak alıp böyle evden toplumun içine böyle hani bırakıyorum. Çünkü ben bu toplumun bir parçasıyım. Sizlerin de olduğu gibi. O yüzden toplum ne kadar bana az önce örnek verdim. Kareyi farklı kalıplar çerçevesinde ayarlamaya çalışsa da toplum şunu kabullenmek zorunda. Mükemmelin yanında başka mükemmeller de vardır. Sadece onların istediği gibi değildir. Sonrasında değerlerim ve prensiplerim var diyerek bir birey olmanın her ne kadar farklılığa sahip olsam da toplumun bir bireyi olmanın düşüncesini korumam gerekiyor. Bu ne demektir? Günlük hayatımı yaşamaya devam etmem gerekiyor. Herkes gibi bankada işim olabilir, herkes gibi aşık olabilir, sevebilirim. Herkes gibi üzülebilir, ağlayabilirim. Herkes gibi bara gidip o bardağa bir viski koyup o gün dert edebilirim. En güzel araç her şeyi çözmenin en güzel aracı iletişimdir. Yani insanlar bana sorduklarında ne oldu size? Kazana mı düştünüz? Yangın mı çıktı? Gibi tuhaf sorulara rağmen bana soru sorduklarında onları cevaplayabiliyor olmam gerekiyor. Çünkü bilgi kuvvettir. Bilgi güçtür. Zaten bu durumda olmamızın sebebi toplumun bunları bilmemesinden kaynaklanan bir sebepten dolayı biz zaten buradayız. O yüzden en güzel araç iletişim diyerek okullarda, üniversitelerde, sizin gibi güzel platformlarda anlatıyorum, anlatmaya da devam ediyorum. Ve son olarak bonus diyorum ben buna. Sağlamcılık üzerine bunu bilen, bununla ilgili çalışmalar yapan derneklerde gönüllü olun diyerek bu nasıl baş etmeli konusunu kapatıyorum. Zira böyle derneklerde çalışa çalışa duyarlılık sahibi oluyorsunuz, farkındalık seviyeniz yükseliyor, empati kurabiliyorsunuz. Ben isterdim ki keşke toplumumuzda böyle bir STK'larda gönüllü olma zorunluluğu getirilseydi. Sonra devam ediyorum. Benim en çok önemsediğim şeylerden bir tanesi de insanların acılarına, hayal kırıklıklarına, her şeylerine saygı duymak. Yani biz aslında sağlamcılığa saygı duyarak yıkanıyoruz. Öncelikle herkesin bir hikayesi vardır. Şu an bu slide sayfamda üç tane küçüklük fotoğrafı olan, çocukluk fotoğrafı olan üç kişi var. Birincisinde SMA hastası olan Çağan Meriç, nadir hastalıklar alanındaki Ece Hanım'dan fotoğrafı aldım. Şu an kaç yaşında? 4-5 yaşlarında olması lazım. Çağan Meriç sahip olduğu hastalık sebebiyle psik tedavi görüyor ve evde eğitim alıyor. Şimdi Çağan Meriç'in ben dışarıdan baktığımda farklı görünüyor, işte elini kolunu oynatamıyor, hasta bu çocuk. Bu farklı, biz bunu kabul edemeyiz demek yerine o minik çocuğun her gün fizik tedavi görüp o yaşadığı acılarına saygı duymam gerekiyor. Saygı duymayı da öğrenmemiz gerekiyor. Bu ayrı bir durum tabii ki. İkinci fotoğrafta yine aramızda olan Oğuz Berengen'in çocuk fotoğrafı var. Kendisi özel bir yakınım olduğu için Böyle bir fotoğrafı koymayı tercih ettim. Baktığınızda evet mutlu bir, gülen bir çocuk fotoğrafı var ama kendisi de bahsedecek. Okulda bir hayli akran zorbalığına uğramış bir çocuk. Ve biz büyüyen bu insanın çocukluğuna o dönem bile saygı duymayarak ona onun sürekli topluma karşı öfke beslemesine sebep oluyoruz. Üçüncü fotoğrafta benim küçük bir fotoğrafım var. Yaşadığım bu ameliyatlara, acılara, ağrılara, zaman zaman geçirdiğim hastane süreçlerine insanların saygı duymasını isterdim. Ama onun yerine insanlar beni dış görünüşümle yargılamayı tercih ediyorlar. Dokuzuncu slaytımda yasalar da eşit davranmalı diyerek aslında burada ufak bir savunuculuk dersi veriyorum. Ayrımcılık durumunda başvurulması gereken yerlerden bahsettim. Türkiye İnsan Hakları Kurumu hukuk iç yolları yani yerel mahkemeye ve savcı şikayetiyle örneğin sizin farklı görünüşünüzden dolayı ayrımcılığa uğradığınızı düşündüğünüzde elinizdeki kanıt ve delillerle birlikte bir iç hukuk yollarını başlatabilirsiniz. Son zamanlarda oldukça moda olan CİMER'e de başvurabilir. Eğer ki gerçekten bir insan hakkının ihlal edildiğini düşünüyorsanız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dahi başvurabilir. Anayasa Mahkemesi'ne de bireysel başvuru yoluna gidebilirsiniz. Ve son olarak kaç saniyen kaldıysa teşekkür sayfasıyla, teşekkür sunumuyla gerçekten panelistlere ve moderatörlere teşekkür ediyorum. Mottomu söyleyerek kapatıyorum. Cesaret hiç korkmamak değil, korkuya rağmen devam etmek, korkuya rağmen ilerlemektir der Mark Twain. Aynı altta da av.zynpcekir@gmail.com adresiyle mail adresimi bırakarak tereddüte düştüğünüz her zaman mail atabileceğinizi söylüyorum. Bitiriyorum.
Çok teşekkür ediyorum Zeynep Hanım. Küçük notlar aldım. Bunlardan biri ben bir üçgenim ve toplum beni bir kare içine sokmak istiyor. Çok güzeldi. Ve Adriana Lima ile aynı karede olup ne onun benden ne fazlası var ya da benim ondan ne eksiğim olabilir ki noktası. Ve yara izlerinden gurur duymak noktaları benim için hani tabii Elif'in de vardır belki. Manşet olarak karşıma böyle bir ilk notçuklar aldım. Ve evet korkmak değil korkuya rağmen devam etmek gibi çok güzel noktalara değindiniz. Bizim her şeyimizle var olmamızla ilgili farklılıklarımız da çok güzel bir sunumda. Ellerinize sağlık Zeynep Hanım.
Ne demek?
Şimdi dilerseniz Onur Bey'e sözü verelim. Onur Bey Serevler Partisi'ydi ve Muğla Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde yüksek lisans öğrencisi. Bakalım bize neler söyleyecek. Hoş geldiniz Onur Bey.
Merhabalar, hoş bulduk. Ben Deniz Onur Güngör. Muğla Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisansı yapıyorum. Şu an tez dönemindeyim. Aynı zamanda Muğla Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 9 seneyi bitirmiş bulunmakta. Kamu görevi icra ediyorum. Serebral palsi hastasıyım doğuştan. Erken doğumun getirdiği bir gereklilik sebebiyle. Hepinizin malumu tıbbi süreçler geçirmiş bir kişiyim. Bu şekilde kısa bir tanıtım yapmak istedim. Benim konum ya da benim hayattan bu konudaki düşüncem şu olabilir tüm değerli arkadaşlara. Ben biraz marjinal, motto takılan bir insanım. Tabii hayattaki genel konularda uzlaşmacı ama hak arama temelinde marjinal olmayı ve sesinin daha çok gür çıkarak kazanabileceğine inanan bir kişiliğim. Malum Türkiye Cumhuriyeti'nde hepimiz varoluşsal sancılar yaşayan bireyleriz. Bu bir de üzerine dezavantajlı gruplu olmak ekstrem bir varoluş sancısı yaratabilir gerçeklikte baktığımız zaman. Ben son 2 yıldır böyle engellilik üzerine STK'larda bulunuyorum açıkçası. Daha önceki yaşımda bu arada yaşımı da söyleyeyim 28 yaşındayım. Daha önce bulunmadım. Bu bir eleştirel konu olabilir. Diğer STK'larda veya diğer toplumsal argümanlarda bulunan ancak kendisiyle alakalı konularda bulunmayan biriyim. Bunun sebebini bir reddetme durumu değil ancak hep bireysel mücadeleyi daha önde görmüş. Kişisel devrimini yapabilen bir engellinin daha sonra toplumsal bir süreçte yer alabileceğine inanan birisi olaraktan geçte kalmış olsam toplu ve STK'lı olaylara yeni yeni adım atıyorum. Bu noktada Ben sosyoloji anabilim dalı yüksek lisans yapan bir insan olarak engelliliğin toplumsal bir mesele, bireysel bir meseleden ziyade toplumsal mesele ya da tıbbi modelin öngördüğü üzere sadece sağlam bireylere entegre edilmeye çalışılan bir insan modelinden, bu tıbbi modelin varlığını kabul ederekten sosyal bir varlık olduğumuzu düşünen bir bireyim. Bunun üzerine hayat mottomu devam ettiriyorum. Bunu biraz açacak olursak, ben bu noktada engellilerin engelliliğini dışa vurum, yani aileden sonraki ilk ortam olan yabancı bir ortamla karşılaşıldıkları ilk öğretim döneminin en önemli nokta olduğunu düşünüyorum. Burada eğitim bilimleri, anabilim dalı ve eğitimciler çok önemlidir. Neden önemlidir? Siz ailede sizin farklılıklarınız veya dezavantajlarınız size lanse ettirilmeyecektir. Ama daha sonra aileden farklı yabancı kişilerle toplumsal bir kuruma başvurduğunuzda veya başka bir noktaya girdiğinizde artık bu ailenizin koruyucu perdesi ortadan kalkacak. Ve yabancıların size olan bakışları bu farklılığı sizin de hissetmenizi sağlayacaktır. Buradan hareketle ben bu sorunu yaşamadım. Taşra'da büyüyen bir insanım bu arada. Bir kasaba insanıyım. Yaşamımın çok büyük bir kısmı orada geçti. Denizli'nin bir ücra kasabasında büyümeme rağmen bu yabancılaşmayı çekmedim. Bunun ana temel noktası şuydu. Benim 1 ila 5. sınıf arasındaki eğitimimi alan ilköğretim hocamın tamamen beni oradaki diğer arkadaşlara kabullendirilmesi sürecinden sonra artık ben tüm hayatım boyunca bir engel görmedim. Haklarımı ararken sadece ben engelliyim. Tüm sosyal hayatımı yaşarken değilim. Belirli bir şekilde görünülebilir, yani serebral palsi hastalarının belirli bir şekilde fark edilebilir engelleri zaten mevcut. Vücutlarındaki deformasyondan genellikle yürüme veya el kol becerilerinde bir sıkıntı mevcut, eksiklik mevcut daha doğrusu. Bunu yaşamadım ve devam hayatımın tüm süreçlerinde de bu şekilde devam etti. Toplum bilimini çok seven ya da kendi ülkesinin toplumsal sorunlarıyla zaten özellikle ilgilenmeyi seven birisi olaraktan bunu kendi sevdiğim anabilim dalını, kendi sorunum olan ve daha büyük sorun veya bu ülkenin %13 engelli oranı olan, %9 ile 13 arası değişen engelli bireylerin oranı olan toplumda engellilik sosyolojisini, sosyoloji anabilim dalının bir alt dalı olduğu düşüncesiyle kültürel ve toplumsal bir mesele olduğu üzerine bilimsel bir metin yazmayı umut ediyorum. Türkiye'de bunu çok çalışan yok. Yenilikler getirip, yani aslında tezin başlangıcı şu olacak benim açımdan, anlatılan benim hikayem, bilimsel bir metin olmasıyla birlikte anlatılan benim hikayem ve artı tüm dezavantajlı grupların hikayesi şeklinde bir düşüncem, bir ortaya koymak istediğim bir durum var. Şöyle söyleyebilirim. Tabii ki hepimizin kamusal hakları, hukuki boyutları, her şeyden bahsettik. Evet, kamusal haklarımız var. Dönemlerin gelişmesiyle birlikte devletlerin, yönetenlerin de bu haklara dair politikaları, projeleri mevcut. Ancak kişiler ilk önce kendileri bulundukları topluma kendilerinin engelli olmadığını, engelli olsalardı bile bunların var oldukları toplumda standart olan her türlü yaşam hakkına sahip olduklarını göstererekten kendi kişisel devrimlerini yaptıklarında maruz kaldığımız damgalama veyahut maruz kaldığımız ötekileştirmelerden biz engelli bireyler ne kadar güçlü çıkarsak daha sonraki çevremizdeki toplumsal süreçlerinde bizi kabul edilebilirliği ortada olacaktır görüşünü kabul ediyorum. Ve ilk önce bireyin bunu sorununu ortadan çözmesi gerektiğini düşünmekteyim. Nasıl kültürel ve toplumsaldır? Türkiye Cumhuriyeti malumatınız %99 İslami usullere göre yaşayan bir toplum. Kendilerini Müslüman olarak nitelendirmektedir. Buna saygı duymakla birlikte bir engelli kişinin, engelli görülebilen bir kişinin diğer kişiler tarafından inanca göre, dille göre, işte bizleri gördüğünde kendilerine şükür etmesi gibi bu toplumda çok bir hepimizin rastladığı şeylerdir. Bu bir dilsel faşizmdir. Aslında inançlı olduğunu düşünün. İnancı gereği işte inandığı Tanrı'nın bir imtihan meselesi parantez içerisinde bu unsur olduğunu düşünün. Ama kendi başına gelmemesi istemektedir ve o derecede bencildir. Böyle sorunlarla karşılaşmaktayız. Kamusal alanda işte okullarda, dış çevrede biz ötekileştirilmekteyiz. Ama biz ne kadar güçlü bireysel bu sorunu çözer isek şayet bu ötekileştirmeler azalacaktır. Pek tabii sağlık sektörünün içinde çalışan biri olaraktan söylüyorum. Ben fizik tedavi polikliniğine veya ortopedi polikliniğine gitmediğim sürece kendimin engelli olduğunu hissiyatını görmüyorum. Veyahut nasıl diyeyim size, kamusal haklarımı ararken ben bir engelli vatandaş. Onun dışında ben bir Onur Güngör'üm. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sınırları içerisindeki tüm insanların kamusal haklarına ve yaşamsal haklarına ben de sahibim. Bu noktada bu kültürel düzeyi, kültürel sorunları, dilsel sorunları çözebilmek önce bireysel, sonra da toplumsal, işte bizim bugün yaptığımız gibi sivil toplum hareketiyle zaman zaman farkındalık yaratarak ve farkındalığı büyüterek bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi bir engelli bireyin sosyalleşmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hatta yapabilen var ise şayet öğrenim hayatlarını ailelerinin dışından, ailelerinden uzak şekilde yapmaları gerektiğini düşünüyorum ki daha da kendilerinin bedenlerinin zorladığı bu yaşamın zorluklarını gidermeyi kendi başlarına öğrenebilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Tıp modeli olsun, psikoloji modeli olsun. Evet, bireysel bir modeldir ama bu sorunun çözülmesinde birey kendi sorunlarını birinci dereceden çözdükten sonra toplumun bu farkındalık noktasını kabullenmesi gerekiyor. Örneğin ben mesela bir yere davet edildiğimde ya işte ben buraya çıkamam dediğimde nasıl çıkamazsın gibi ötekileştirmelere maruz kalmadık. Veya ben kim var aramızda engelli diyerek hani bu engelleri çık kötü, burası bu alan kötü dediğimde kim var aramızda engelli diye arkadaşlarımla bunu gördüm mesela. Aslında ben görünebilir bir engelliyim ama arkadaşlarım bunu artık yok saymışlar. Benimle beraber hayatlarını devam ettiren arkadaşlarım. Bu noktada kişisel kazanım çok önemli olduğunu düşünüyorum. Toplumsal büyük bir sorunumuzdur bu. Bizi işte yani ben şöyle dilsel hala bazen arada karşılaşıyorum. İşte ya örnek veriyorum, engelli olmasaydın ne yapardın acaba? Herhalde Muğla'nın altın üstüne getirirdin gibi. Yani espriyle karışık yine dilsel ötekileştirmeye maruz kalmaktayım. Engellere yönelik bakış açılarının kültürel boyutları ülkemiz 7 bölgeden oluşmaktadır. Hepsini deneyimlemedim ama eğitim seviyelerine göre değişmekte olduğu bir göstergedir. Yani bir X yerden Y, yani şu anda bir yer betimleme yapmak doğru olmayacaktır. Çünkü o bölgelerden veya o şehirlerden insanlar buna karşı çıkabilir. Ama kültürel bir mesele, dinsel bir mesele, bilinç meselesinin olduğunun göstergesidir. Mücadelemizde sert olursak, uzlaşmacı değil biraz daha kişisel devrim için mücadele eden insanlar olursak daha başarılı olacağımızı ve hani biz ne kadar parantez içerisinde dik durursak, yani davranış olarak dik durursak, bedensel değil tabii ki, bu bizim güçlülüğümüze karşı insanlar duvarı göreceklerdir. O şekilde mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sosyolog biliminin kurucularından Karl Marx'ın dediği gibi toplumsal meselelerde kolektif bilinç çok önemlidir. Engellilikte de kolektif bilinç, yani engellinin engelli olmayı bilincini, sosyal bilinçlerinin hepsinin bilmesi ve aklını aramada kesinlikle dirayetli olması gerektiğini düşünüyorum. Genel hatlarıyla benim beklentim bu. Tabii ki mücadele hepimiz için önemli. Daha çok hani soru cevap şeklinde veya bir soru sormak isteyen olursa bu şekilde şey yapabiliriz. Engellilik sadece kültürel değil, ekonomiksel, sınıfsal bir meseledir. Yani bir engelli çocuğun tedavi ettirilmesi süreci kamu tarafından belirli bir şekilde karşılansa da maddi bir yüktür tedavileri. Bunlar bir ekonomiksel boyuttur. İşte eğitim alanında bir boyuttur, çevresel boyuttur, dilsel şiddettir. Bunların hepsi farkındalık yaratarak artacaktır. Bu arada şunu da söyleyebilirim. Modernleşmeyle birlikte bedenin daha ön plana çıkan en olma kavramı tırnak içerisinde bedenin en güzel, en yakışıklı, en güçlü gibi tabirlerinin olması eski düzene nazaran engellinin daha da gözle görünür bir hal aldığını da tartışabiliriz bu noktada. Örneğin sosyal medya üzerinde bedenlerin en mükemmel şekilde tasvir edilmesi durumu önceden fark edilmeyen buradaki X, Y, Z arkadaşlarımızın engellerinin daha da görünür halde olabildiğini, yani modernleşme süreci daha ters etki yaptığını düşünmekteyim. Bu noktadaki yani nacizane fikrim. Bir de şunu söyleyebilirim. Bedenin sağlamlığı, sağlamlıcılığa karşılık durum endüstri toplumunun yani kapitalist sermaye düzeninin işlevine yönelik bir terimdir. Yani bedenlerin hapsedilmesi, itaatkar bedenler, yani siz ne kadar bir bedeniniz sistem düzenine, işleyişine faydalıysa mükemmelsiniz. Değilse siz artık ürünsünüz. Ya bu endüstri devriminden itibaren, sanayi devriminden sonra sürekli noktaya gelen bir durum. Bu da kapitalizmin bizim bedenlerimiz arasında nasıl bir gücünü göstermeye çalıştığı. İşte biz tırnak içerisinde anormal. Anormal ne demek? Normal olmayan, normale yakın. Tıp bilimi de aslında bizi tedavi ederken normale yakın olma, işlevsel kılma şeklinde. Evet, bu tıp bilimi bizim açımızdan sağlıklı birey, sağlık da önemli. Ama bizim bu sağlık alırken, sağlık almaya gelirken ki varoluşumuzun, yani biz bir bireyiz, bizim de bir isteklerimiz, yaşamsal alanımız olduğunu unutabiliyorlar. Fen bilimlerinin böyle bir sıkıntıları olduğunu düşünmekteyim. Bu noktada kısa kesebilirim. Yani umarım anlatmak istediğimi anlatmışımdır. Teşekkür ederim.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Onur Bey'e. Gerçekten aslında çok kısa zamanda çok farklı konulara değinen bir konuşma oldu. Engellikle ilgili modeller ve engelliğin çeşitli bakış açıları tarafından kavramsallaştırılması aslında benim favori konularımdan bir tanesi sayılır. Çok hızlıca geçmek zorunda kaldı Onur Bey ama çok dediğim gibi hani çok fazla konuya değindi aslında. Engellilik tabii ki sosyolojinin, engellilik sosyolojisi sosyolojinin bir alt alanı çünkü kendisinin de vurguladığı gibi sadece medikal açıdan tedavi edilmesi ve normale yaklaştırılması gereken bedenlerimizden ibaret değiliz. Eğer sadece engellilik tıbbi açıdan ele alınsaydı bize sağlanan tek şey tedavi olmak durumunda kalırdı. Yani şöyle bir örnekle açıklayayım. Medikal model mesela hastanın ki zaten hasta gözüyle bakılır birey değil. Tedavisiyle ilgilenir ama o hastaneye gelirken işte mesela orada rampası var mıydı veya orada işaret dili çevirmeni var mıydı ya da oradaki işte bilgilere kendisine uygun iletişim kanalıyla erişebiliyor muydu kısımlarıyla hiç ilgilenmez. Sadece hasta ve hastanın mümkün olduğunca normal düzeye getirilmesiyle ilgilenir. O yüzden de bizler tabii ki sosyal birer varlık ve birer insan olduğumuz için sadece medikal bedenlerden ibaret değiliz. Çok önemli bir konunun altını çizdi diyebiliriz. Bir sonraki konumuza geçelim mi? Soruları
geçelim. Sonra ben de yani söylediğine özellikle bu itaatkar bedenler meselesi belki üzerinde daha fazla Foucault'un sanırım bir kavramı bu değil mi? Yanlış bilmiyorsam bu itaatkar bedenler meselesi üzerine çok konuşulur. Endüstriyel devrimin nasıl bedenleri kontrol edebilmek için işte aslında biz engeller, anormal diye nitelenen insanların itaat etmeyen bedenler oluyor aslında bir taraftan baktığında. Çünkü o sistemin ihtiyaçlarına, sistemin istedikleri boyunduruğuna uymuyor o bedenler. Uymadığı için de o seni rampanla falan ilgilenmiyor gerçekten. Seni nasıl itaat eden beden haline getiririz onunla ilgileniyor bir taraftan daha genel baktığımızda. Ve buradan hakikaten o sosyolojik mesele olmasını çok güzel özetlediniz. Buyurun, diğer konumuza geçebiliriz.
Geçmeden önce son bir şeyin daha altını çizmek istiyorum hani bu konuşma vesilesiyle. Bireyler birey düzeyinde istedikleri açıdan engelliye bakabilirler. Biz bunları kontrol edemeyiz. Yani sokaktaki A kişisi bunu işte Tanrı'nın bir cezası olarak görebilir, bir lütfu olarak görebilir veya tedavi edilmesi gereken bir şey olarak görebilir. Biz her ne kadar beğenmesek, bundan mutsuz olsak da bununla ilgili bir şey yapamayız. Ama devletler, politika yapıcılar, yerel yönetimler, hizmet sağlayıcılar engelliliği sosyal bir açıdan görmek zorunda ve politikalarını ve hizmetlerini her bireyin eşit olduğu ve eşit haklara sahip olduğu varsayımı ya da işte gerçeği üzerine kurgulamak zorundalar. Bu tarz kuruluşların böyle bir lüksü yok. Ben işte engelliye şu açıdan bakıyorum, bu açıdan bakıyorum diyemezler.
Oğuz Bey'e söz vereceğim. Oğuz bir engel. Oğuz Bey de albenizmli. Belki albenizmin ne olduğunu da anlatarak biraz bize başlayabilirsiniz Oğuz Bey ve biraz en azından bize verilen yazılı şeyde özellikle yaşanılan akran zorbalığı ve o süreçleri de herhalde bahsedecek Oğuz Bey. Ama buyurun Oğuz Bey, sözü size bırakıyoruz.
Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Oğuz Birenger. 90 doğumluyum, 31 yaşındayım. Ankara doğumluyum aynı zamanda. Doğuştan albinizmli bir bireyim. Saçlarım, işte yani kirpiklerim, vücudumdaki bütün tüy ve kıllar tamamen beyaz. Yani bizde renk pigmenti yok. Hani öyle söyleyeyim, öyle bir şey yapayım. Bu yüzden sade bir renge sahibim. Şöyle söyleyeyim, 21 tane albinizm türü var Bunlardan en klasik olanına sahibim diyebilirim. Tabii bu değişebiliyor. Kiminin saçı normal renkte olabiliyor ama kirpikleri beyaz olabiliyor. Ya da sadece saçı beyaz olup şeyler de var. Hani bu renkli, yani vücudundaki renk, kıl ve tüyler renkli olanlar da var. Yani kısaca tanımlamak gerekirse albinizmli bir bireyim. Beyaz bir insanım. Benim de bir sunumum vardı Zeynep Hanım gibi. Ben de görsel olarak yine betimleme yaparak yine kısaca bir albinizmi anlatıp, çeşitlerini anlatıp sonra da akran zorbalarını anlatmak istiyorum.
Tabii.
Şimdi albinizm nedir? Kısaca albinizm canlılara melanin, yani renk veren melanin pigmentinin üretiminin tamamen veya kısmen olmayışından kaynaklı genetik bir durumdur. Yani biz hastalık değil de aslında biraz daha genetik bir durum olarak anlatıyoruz. Ondan sonra yani genelde kısaca albinizmin bize getirdiği bir sıkıntı göz ve cilt sıkıntılarımız var temelde. Bunlardan biri cilt. İşte güneşe çıkarken şu anki slaytta da bir güneş kremi ve bir güneş gözlüğü takan bir güneş var. Burada şeyi betimlemek istedim. İşte güneşe çıkacaksak bu kremi mümkün olduğu kadar sürmemiz gerekiyor. Denizde işte ya da normal dışarıya çıkacaksak bile işte kolumuza, yüzümüze bunları sürmemiz gerekiyor. Güneşli ortamlardan yani güneşten zararlı olan ışınları görmememiz için. Çünkü cilt kanserine ve yanmalara sebep olabiliyor. Pigmentimiz olmadığı için yani bizim ciltlerimiz çok korunaklı değil. Güneşe karşı hassasiyetimiz var. Güneş kreminin önemini zaten bahsetmiştim. Bu bizim için vazgeçilmezdir. Aynı zamanda göz. Şu anda da albinizmli bir hanımefendinin gözü var şu anda. Ve bizim şöyle bir kronik durumumuz var. Genelde gözlerimiz mavi oluyor. Bu da renk pigmentinin aslında olmayışından kaynaklı bir durum. Gözleri mavi olan insanların gözünde genelde pigment az olduğu için irisin aslında rengi mavidir. Hepimizde genelde bu durum var. Tabii bu durum ışığa karşı da bir hassasiyet yaratıyor. İşte güneşe, yani güneşe direkt maruz kaldığımız zaman fotofobiya dediğimiz aşırı ışık. Ya bu sadece güneş ışığı da değil, yani ortamlardaki ışıklar da, yani çok fazla ışık varsa bu bizi rahatsız ediyor. Çünkü çok fazla ışık geçirgenliğine sahip gözlerimiz oluyor. Bundan dolayı parlak ortamlarda sıkıntı yaşıyoruz. En can alıcı nokta biz küçük yazıları okuyamıyoruz. Çünkü bu bizim baş düşmanımız. Küçük yani görme oranımız genelde az olduğu için, mesela ben %15 görüyorum. Bu durumda işte okuldaki tahtadaki yazıları okuyamıyoruz mesela. Bununla ilgili zaten yine okulda yaşadığım sıkıntıları da anlatacağım tabii. Biz gözlük kullanıyoruz. Gözlükle biraz daha netleştirmeye çalışıyoruz. Özellikle bu otobüsteki, işte yani otobüse bineceğimiz zaman mesela, ya ben kendi tecrübemi anlatayım. Hani genelde Ankara'da yaşıyorum. Ankara'da genelde sayılar var, işte 154 gibi, işte 155 gibi ya da 144 gibi numaralar var. Bu numaraları ezberleyerek gidiyoruz. Çünkü o tabelayı okumaktansa o kocaman yazıyı, numarayı okumak daha hızlı oluyor. Tabii bu küçük yazıları sadece gözlükte değil, işte teleskopik gözlük ya da büyüteç gibi. Büyüteç yani büyüten bir cam olduğu için bazı arkadaşlarımız büyüteç kullanıyor. Bazıları da teleskopik gözlük kullanıyor. Teleskopik gözlük dediğimizde gözlük camının içinde bir mercek, özel bir mercek olması. Ortasında bir delik açıp özel bir mercek yerleştiriyorlar. Bu teleskopik gözlük oluyor. Bu da bizim uzağı görmemizi ya da yakını görmemizi daha da sağlıyor. Küçük gözleri daha da net okuyabiliyoruz. Evet. Albinizm derneğinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Bizim derneğimiz 2013 yılında kuruldu ve albinizmli bireylere ve ailelere destek veriyor. Yine etkinlikler düzenliyoruz çünkü bu düzenlediğimiz etkinlikler sayesinde albinizmli bireyler birbirleriyle tanışıyor, aileler birbirleriyle tanışıyor ve bilgi paylaşımı yapıyoruz. Aynı zamanda sosyalleşiyoruz. Çünkü bu sosyalleşmenin bize de katkı sağladığı şey şu. Mesela ben yine kendimden örnek vereyim. İşte eskiden ben mesela aile babası olamam diye düşünüyordum. Mesela herhalde yapamam diye düşünüyordum. zaten hani hayatımı zor idame ediyorum. Bu düşüncelerim çok eskidendi. Sonra işte mesela bizim dernekten bir Hakan abimiz var. Onunla tanıştım. Kendisi benden 15 yaş civarında falan büyük, hatta daha fazla da belki 15-20 yaş büyüktür. Kendisini görünce, işte evli olduğunu, çocuğu olduğunu görünce dedim ki ya ben de yapabilirim yani Hakan abi yapıyorsa. Çünkü aynı semptomlara sahibiz, aynı genetik duruma sahibiz. O yapabiliyorsa ben de yapabiliyorum gibisinden bir düşüncem oldu. Bunun gibi faydaları var. Tabii bunun nice örnekleri var. Yine albinizmle ilgili merak ettiğiniz sorular olursa, derneğimiz hakkında sorularınız olursa ya da merak ettiğiniz daha detaylı bilgi istiyorsanız albinizm.org.tr bizim web sitemiz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımız da var. Tabii burada teşekkürler demişim. Kendimden bir fotoğraf eklemişim. Burada aslında artık kendimden ve düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Öncelikle evet albino olarak doğdum ve albino olmaktan çocukken yani doğduğum yani kendimi bildiğimden itibaren aslında çok güçlü bir birey değildim. Çünkü çocuktum. Etrafımda hiç albino görmedim. Ben kreşte büyüdüm. Yani çocukluğum kreşte geçti benim. Benim babam kimya mühendisi. Onun çalıştığı hastanenin arkasındaki bir kreşte ilk sosyal yaşantıma başladım. Tabii herkes çocuklar ister istemez dalga geçiyorlardı. İşte beyaz diyorlardı. Ne bileyim böyle çeşitli beni kızdıracak hareketler yapıyorlardı. Ben de çok sinirleniyordum. Çok yaramaz bir çocuktum ben. Çünkü etrafımdaki herkes aşırı bir ilgi gösteriyor. Hep farklı göründüğüm için. İşte saçlarımın beyaz olması, kirpiklerimin beyaz olması, gözlerimin mavi olması. İnsanlar, yani yetişkin insanlar hem cezbediyor hem böyle bir çocuk olduğum için böyle alaycı konuşmalar, işte yaşıtlarımın benimle işte dalga geçmesi vesaire beni çok sinirlendiriyordu. Çok agresif bir çocuktum ben. Hatta şöyle bir anım da var. Teyzem anlatır bunu. Teyzem Erdek'te vergi dairesinde çalışırken beni kucağına alıyor ve götürüyor. İşte vergi dairesindeki herkes beni oyuncak bebek zannediyor. Ben hareket edince herkes korkuyor böyle. Hani insanlar beni oyuncak bebek olarak hani zannettikleri için hareket ettiğimde korkuyorlar ister istemez. Yani bu ve bunun gibi şeylerle karşılaşınca tabii daha agresif bir çocuk oluyordum. Okul hayatına başladığımda yine aynı keza yaşıtlarım yine benimle dalga geçiyor. İşte okulda derslerimde işte tahtayı göremediğim için hep ön sıraya oturuyorum. İşte hep bana karşı bir ilgi var. Bu da beni çok rahatsız ediyordu. Artık biraz daha böyle şiddete meyilli olmaya başlamıştım. Hatta ailem beni hiperaktif bir çocuk zannedip herhalde çeşitli doktorlara götürdüler ama aslında normal bir çocuk olduğumu doktorlar da söyledi. Okul hayatımda artık hani böyle olduğumu yani bunu değiştiremeyeceğimi öğrenince artık kendimi daha iyi çalıştım. Tabii bu akran zorbalıklarıyla yine uğraştım elimden geldiğince. Bir yandan da görememenin sıkıntılarını yaşıyordum. Sadece okul hayatında da değil yani özel arkadaş ortamında da yine böyle şakalara yani kötü şakalara maruz kalıyordum. Çünkü göremiyordum. Bazen yanımdan geçen arkadaşı bile tam tanıyamıyordum. Ya da arkadaşlarım oturuyor mesela bir yerde. Ben yanlarından geçip gidiyordum hani nerede acaba diye ararken. Sonra düşündüm dedim ki ya benim yanımda artık beni kabul eden, beni kabullenen insanlarla birlikte olmam lazım. Çünkü insanlara istediğiniz kadar bir şeyler yapın bazen anlamıyorlar. Bundan dolayı da artık çevremdeki insanları ona göre seçmeye başladım. Bu sayede aslında biraz daha kendime güvenim geldi. Onun dışında yine lise hayatıma gelirsek, lise hayatımda çok çok zorlandım. Hatta ben kimya meslek lisesi gıda teknolojisi bölümünde okuyordum. Meslek lisesi çıkışlıyım. Laboratuvarda deney yaparken falan elimden geldiğince işte iyi bir deney ortaya çıkartmaya çalışıyordum. Benim bölüm şefim yani bölüm hocamız beni hiçbir zaman istemedi mesela okulda. Hani işte başımız belaya gider, işte elini yakarsın, bir şey olur. Hani laboratuvar ortamında ateşle, işte asitle falan uğraşıyoruz. Beni okulda istemedi mesela. Ama azim ettim ve kendimi kanıtladım. Çünkü Siz, yani şunu öğrendim aslında işin temelinde. Ya siz kendinizi severseniz her şey olur. O kadar basit. Yani bu felsefeyi öğrendikten sonra artık kendime güvenim geldi. Üniversite hayatımda zaten beni seven, ben olduğum için kabul eden insanlarla birlikte bir sosyal yaşantım oldu. Elimden geldiği kadar, sonra işte dernekle tanıştıktan sonra da elimden geldiği kadar albinizmli kardeşlerimize, arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalıştım. Çünkü bizim zamanımızda internet yoktu. Yani çok azdı internet. Öyle herkesin kullanabileceği bir şey değildi. İnsanlar bilinçli değildi. Şimdiki insanlar yani gerçekten çok şanslı. Şimdiki aileler albinizmli ya da engelli bireylerin aileleri aslında biraz daha şanslı. Artık bilgiye daha rahat ulaşabiliyoruz. Daha hızlı bilgiye eriştiğimiz için daha bilinçli oluyoruz. Bu durum gerçekten güzel bir şey. Mesela benim annem çok sıkıntı çekmiştir. O zamanlar yani yani sosyal ağ yokken annem sırf ben albinizmli bir bireyle tanışayım diye çocukken araştırdı etti ve bir aile buldu albinizmli sahibi birey ve yaşadığı kıdandan. Onların evine mesela misafirliğe gittiğimizde dedim ki ha evet dünyada demek ki tek albino ben değilmişim dedim. Şimdiki arkadaşlarımız işte derneğimiz sayesinde birbirleriyle tanışıyorlar. Yani sosyalleşmek ve bilgi paylaşımı gerçekten bizi aslında bir adım öne taşıyor. Ben abi bilgisayar sistemleri teknisyeniyim aynı zamanda. Hani görmeyle ilgili bir sürü sorunla karşılaşıyorum ama hep sorunlarımı çözüyorum. Mülakatlarda da yani iş mülakatlarında da bana soruyorlar işte hani hem görme probleminiz var hem de bilgisayar işi yapıyorsunuz işte ya da network işi yapıyorsunuz. Yani yeri geldi mi ben network işi de yapıyorum işte sahaya çıkıyorum. İnternet ağlarını çözüyorum. Küçük küçük kablolarla uğraşıyorum yeri geldi mi. Diyorum ki ben kendi sorunlarımı çözebiliyorum. Çünkü ben sorunlarımı çözmezsem kimse bana yardım etmez. Çünkü kendime güvenim olmadığı için insanlar nasıl yardımcı olacak yani ya da sorunumun ne olduğunu bilmediğim için insanlar bana zaten yardımcı olamaz. Yani ben kendimi sevip kendimi biliyorsam, sıkıntılarımı biliyorsam ya da bu sorunları çözebiliyorsam ayakta olurum ve insanlar da bu duruma saygı duyarak bana yardımcı olmaya, ekstradan yardımcı olmaya çalışırlar diye düşünüyorum. Düşüncelerim bu şekilde kendi durumuma bağlı. Onun dışında yine tabii sormak istediğiniz sorular olursa zaten yardımcı olmaya hazırım. Onun dışında başka anlatmak istediğim bir şey yok şu anda. Teşekkür ederim. Eğer suçunu ihsan ettiysem affola.
Estağfurullah. Çok güzeldi. Elinize sağlık. Buradaki önce albinizmi anlattınız. Biraz onu da tanıdık. Genetik bir durum olduğunu, 21 türü olduğundan bahsettiniz. Ve aynı zamanda güneşe karşı olan hassasiyet, pigmentler olmadığı için mavi gözlü olduğunuzdan bahsettiniz. Küçük yazıları okumakta yani bir görme problemi de albinizmli. Bizim de albinizmli Boğaziçi'nde öğrencilerimiz var aslında. Şimdi iyice aklıma geldi. Ve Albinizm Derneği'nden bahsettiniz ve akre yaşadığımız ben şeyi de merak oradan da konuşacağız. Özellikle öğrencilerin bunun üzerine gelmesi yani size zorbalık akran zorbalığı meselesinin. Özellikle de sanki ya mesela total kör olsanız belki o kadar akran zorbalığına uğramayacaksınız ama böyle biraz öyle biraz değil olunca sanki yarı yani öyle tam algılayamayan daha belirsiz durumlara karşı sanki çocuklarda Elif sen ne düşünüyorsun bu konuda belki bir şeyler okumuşsun sanki akran zorbalığı biraz daha artıyor öyle birkaç araştırma da okumuştum ben yani literatürde anlamadığı kişilerde biraz daha fazla işin şeyine geliyor gibi bir durum yaşanıyor anladığım kadarıyla. Ve 3 konuşmacımızı da şu an bitirmiş durumdayız arkadaşlar. Şöyle kısa kısa özetler gelirsek Zeynep Hanım'la başladık arkadaşlar. Zeynep Hanım Treacher-Collins sendromuna sahip kendi tipini tarif ederek başladı. Minyon tipli biriyim dedi. Kulaklar, kepçe kulak kısmından birçok ameliyat geçirdiğini söyledi. Bunu yaralarında gurur duyabilmekinin önemli olduğundan bahsetti bence. Aklıma gelen ve şeyle ilgili olan noktada. Onur Bey.
İstersen ben devam edeyim.
Devam eder misin? Evet.
Tabii ki. Onur Bey tabii içinde bulunduğu akademik pozisyonla da alakalı olarak engelliliğin sosyolojik bir durum olduğundan ve böyle ele alınması gerektiğinden ve çeşitli hak arama mücadelelerinin de yapılabilmesi için hani gerekli olan şeyin engelliliğin sosyal bir mesele olarak, kültürel bir mesele olarak ele alınması gerektiğinden bahsetti ağırlıklı olarak. Oğuz Bey de özellikle kendi kişisel deneyimlerine dayanarak çocuklukta özellikle artan zorbalığı, engelli bir birey olarak kendisini tanımlamak, kendisine rol modeller bulabilmek ve bunun ne kadar önemli olduğuna dair konulardan bahsetti ve aslında Onur Bey'in söylediği hani teorik kısmın birebir uygulamalı bir örneği gibi bir şey sergiledi bize. Hani kurdukları Albinizm Derneği ile birlikte nasıl birlikte mücadele ettiklerini ve aslında nasıl bir araya gelerek sosyal açıdan da birbirlerini desteklediklerini, bir küçük kültürel grup olarak aslında pek çok şeyi paylaştıklarını ve bunun kendisine ya da kendilerine iyi geldiğini anlattı. Albinizmin tabii ki birazcık biyolojik kökenleriyle ilgili bilgiler de verdi. Çok faydalı, güzel konuşmalar oldu. Ben de Oğuz Bey'in söylediklerinin sonucunda sadece şunu paylaşmak istedim. Engelli bireyler pek çok azınlık grubundan şu şekilde farklılaşıyor. Engelli bireyler ve farklı cinsel yönelimleri olan bireyler. Biz doğduğumuz ailelerin içerisinde genelde tek oluyoruz. Yani şöyle düşünün mesela bir siyahi doğduğu ailedeki tek siyahi olmuyor. En azından ebeveynlerinden bir tanesi siyahi oluyor. Ya da işte ne bileyim bir etnik azınlık yani bir Ermeni doğduğu ailedeki tek Ermeni olmuyor. Bu nasıl bir şey sağlıyor? Bir rol model eşliğinde büyüyorlar. Kendi içinde bulundukları çevrede tek olmuyorlar. Orada bir azınlık olmuyorlar. Evet büyük resme baktığınız zaman birer azınlık olabilirler ama en azından doğdukları andan itibaren evlerinin içinde bile bir azınlık olmuyorlar ve birer rol modelleri oluyor ve ailelerinden bu azınlık olma haliyle nasıl mücadele edebileceklerini öğreniyorlar. Bizim hayat boyu öğrendiğimiz şey ne oluyor? İşte mesela kendi hayatımdan örnek vererek açıklayayım. İnsanlar benden başka türlü diye düşünüyorum. Hiç benim gibi kimse yok. Mesela Oğuz Bey de hiç albino olan biriyle uzun süre tanışmamış. Ben de öyleydim. Bu sefer ne oluyor? Her şeyin sağlam bireyler tarafından nasıl yapıldığını görüyorsunuz. İşte ev nasıl temizlenir? Şöyle temizlenir. Ha ben bunu yapamam. İşte okula nasıl gidilir? Nasıl öğrenci olunur? Nasıl ders çalışılır? İşte kitaptan okulur, yazı yazılır. Ben bunu yapamam, ben görmüyorum. Vesaire vesaire. Hani gördüğünüz her şey sağlam bireylerin yaptığı şeyler oluyor. Ve siz kafanızın büyük bir yerinde ben eksiğim, ben bunu yapamamı içselleştirerek uzun yıllar büyüyorsunuz. Hiçbir rol model görmüyorsunuz. Daha sonra işte şanslıysanız doğru insanlarla karşılaşıp ki Engin mesela benim için bunlardan bir tanesidir. Sonra anlıyorsunuz ki aslında bu dünya sırf sağlamların yaşadığı veya onların yaşadığıyla sınırlı bir dünya değil. Siz de kendi yolunuzu bulabilirsiniz. O yüzden çok değerli konuşmalardı. Her üç konuşmacımıza da çok teşekkür ediyorum. Sorularımızı alalım mı artık Engin?
Bence de alalım. Ben de senin söylediğini çok güzel bir noktaya değindin. Özellikle bu engellilerin diğer azınlıklardan en büyük farkını vurgulaman noktan çok önemli. Biz ailelerimizde genelde tek başımız oluyoruz. Yani ben mesela kişisel olarak belki benim ailemde iki tane daha abim ablam vardı ama orada bile bence azınlık sadece o kadar yani. Yine ailenin geri kalanı. Dediğin şey çok doğru. Sen hep sağlamların doğru yaptığı ve senin eksik yaptığın, yapamadığın ön kabulüyle büyüyorsun. Bu da koca bir hiçlik duygusu yaratıyor aslında başlangıçta. Koca bir değersizlik, koca bir hiçlik ve tüm hayatımızı belki birçoğumuz yani böyle farklı olanlar, bu şekilde farklı olanlar o hiçlik duygusuyla mücadele etmekle geçiriyor. Ta ki ne zamana kadar? Başka benzer durumda olan insanlarla karşılaşana kadar işte belki işte albinizmli diğer insanlarla karşılaşmak böyle bir şekilde hayatlarını değiştirdi. Veya Zeynep Hanım da belki benzer tecrübeleri yaşadı. Ama biz neyle büyüyoruz? Ne zaman nasıl tedavi olabiliriz? Bir sorun daha var bence bunun üzerine gelen. Bu aralar hep üzerine düşündüğüm için. Sorun şu ki diğer sebeplerle isyan da etmeniz yasak. Çünkü diyor ki olur mu sen işte kadere karşı gelemezsin de diyor. Bir böyle bir sebebi vardır. Yani sen bu ceza buna razı ol. Yani isyan da edemiyorsun ama niye ben böyleyim de içten içe desen de diyemiyorsun. Böyle bir durumda kimlik gelişimi gerçekleşmesi için gerçekten özel durumların ortaya çıkması gerekiyor. Ama burada bugün bunu gördük, dediğin gibi farklı grupların da benzer şeyleri yaşadığını gördük. Şimdi dediğin gibi istersen soruları alalım. İki parmak var. Ozan kimler kaldırdı?
Muhammed Dalak ve Nurşen Korkmaz.
Evet, önce Muhammed'den isteyelim sözünü. Hangi konuşmacımıza sormak istediğinde Muhammed belirtirsen. Sonra onu yanıtladıktan sonra da Nurşen Hanım'kini alalım.
Açıkçası soru olarak değil de Elif Hanım'ın konuşması üzerine bir şey eklemek için Onur Bey'in konuşması bittikten sonraki yaptığı o ikinci bölüm izahıyla ilgili bir şey söyleyecektim. Çünkü orada dikkat çekmeye çalıştığı bir nokta vardı. İşte kamu kurumlarının işin esasında bu konuda zorunlulukları bulunmasına karşın maalesef hani hak arama bazında çok da böyle istenilen seviyeye ulaşılamadığına dair küçük bir değinme sağlamıştı ve hani Onur Bey de işte açıklamasında dedi ya %9 ve %13 civarında bir durum söz konusu. Ve bu olay karşısında da haliyle azınlıkta kalındığı için gerek işte özel hayatta, gereksiz sosyal hayatta, iş hayatında ki daha birçok alanda sadece sayı gözüyle olayın ele alınması boyutunu açıkçası değerlendirmelerini isteyecektim. Hani Elif Hanım'ın bu konudaki düşüncesini merak etmiştim.
Ben tam ne demek istediğini anlayamadım aslında ama Elif sen toparlayabilir misin?
Anladığım şeyi söyleyeyim, Muhammed Bey düzeltsin beni eğer yanlış anladıysam. Yani sadece bir sayı istatistiğe indirgenmekle ilgili konunun altını
yani,
çizdi.
Devletlerin bu tarz hizmetleri sağlarken işte ben atıyorum işte 7 bin kişiye hizmet veriyorum, 8 bin kişiye hizmet veriyorum diyen bir kurum karşısında bir kişi kaldığında üstün kamu yararı boyutu gözüyle olayın değerlendirilmesi.
Yani çoğunculuk yerine çoğunluğun aslında dikkate alınması oluyor gibi. Bu konuda değerlendirme mi istiyorsun konuklarımızdan yoksa görüşünü mü getirdin?
Onur Bey'in bu konudaki düşüncesini istedim ve Elif Hanım da bu konuda bir şeyler söylediği için açıkçası bununla ilgili ne düşünüyor diye açık konuyu gündeme
getirmiştim. Onur Bey'e verelim o zaman.
Onur Bey buyurun. Yani toplumda bir şey üzerine ele alınırken toplumlarda çoğunluklara göre hareket ettiği için sen azınlıkta kalınca toplum senin ihtiyaçlarını öncelikli görmüyor. Zaten sağlamcılığın en temel şeylerinden biri, sağlamcılığın unsurlarından bir tanesi de budur arkadaşlar. Önceliklendirmedir. Sağlamcılık der ki önce sağlamların şeylerini önceliklendirme yapalım, ondan sonra diğerlerine sıra gelirse belki gibi yapar.
Yani bunu STK'lardan kendi üzerlerinde de oluyor bu arada.
Evet.
Bir de böyle bir boyutu var.
Tamam Muhammed, ya sürekli şey yapmayalım istersen. Buyurun Onur Bey.
Merhabalar. Yani ben anladığım kadarıyla şunu söylemek istiyorum. Zaten benim özellikle akademi camiasında bulunan insanlar benim şu an ne demek istediğimi anlayacaklardır. Şimdi ben matematiksel istatistiksel indirgemeci, yani pozitivizm anabilim dalına zaten biraz karşı bir akademi dalındayım. Yani benim zaten seçmek istediğim ya da mücadele etmek istediğim alanda bu arkadaşımızın dediği noktanın akademik versiyonu. Yani ben yüksek lisans tezimde, yani bilimsel çalışmamın tezimde bilimsel olarak yorumsamacı yaklaşım dediğimiz her şeyin sayısal veriden çok birebir anlamacı, görüşmeci yöntemle bilimsel tezimi yapmak istiyorum. Yani burada bilimsel çok akademik kafa karışıklığı yapmak istemiyorum. Yani Muhammed Bey'in dediği olay şu. İstatistiksel veriler bize rakam verir ama gerçek sorunları anlamamızda zorluk çekebiliriz. İşte biz bir engelli ilköğretim çocuğunun olmasının ne demek olduğunu alana çıkmadan, işte Türkiye'de 100 tane engelli ilköğretim çocuğu vardır, %70'i budur diye bir genelleme yaptığımız zaman bu bizim amacımıza ulaşmamızda sıkıntı olur. Engellerin sorunları anlamamızda şey olur. Veya dediğimiz gibi işte Türkiye'de 100 tane engelli vardır, 75'ine tedavi süreci bu sene süre zarfında tamamlanmıştır gibi genel geçer şeyler engellerin ana yaşadığı sorunları görmemize engel olur istatistiksel veriler. Devletlerde bir genelde siyasal sistemlerde ya da iktidarın hegemonyasının olduğu yerlerde genelde matematiksel verilerle işin ne kadar ilerletildiğini kendi başarıları olarak böyle istatistiksel veriler veriyorlar. İşte yani bu mesela örneğin ben de verdim. Neden verdim? Genel olarak aslında nüfusumuzun çoğunlukla bir engellilik oranı yüksek diğer ülkelere göre. Peki bunun anlamada nasıl olacak? Bu tartışılır. Biz birbirimizle sohbet ederken anlayabilirim. Mesela ben örnek veriyorum, kendimden örnek verdiğim zaman Türkiye'de örnek veriyorum %5 görme engelli vatandaşlar var dediğinde görme engelliler %5'miş diyebilirim. Ama ben hiçbir görme engelliyi daha önce tanışmadığım için onların yaşadığı sorunları birebir istatistiksel veriye bakarak anlayamam. Veya işte albinizmden arkadaşları anlayamam. Veya yani görmedim, yani matematiksel veriler sadece genelleme üzerine olur. Ben de buna karşıyım ama devletler bunu kullanıyor. Zaten bilmiyorum açıklayıcı olabildim mi?
Yani istatistikler ve sayılar iyi birer başlangıçtır. Ama Onur Bey'in de söylediği gibi, Muhammed Bey'in de vurguladığı gibi çok kısıtlı bilgiler verir bize. Bir de şu örneği verelim. Mesela işte kamuda istihdam edilen engelli sayısı şu kadar 1000. Şuradan şuraya çıktı. Tamam, evet, güzel veriler. Ama mesela kaç tane engelli nitelikli kadrolarda istihdam ediliyor? Kaç tane engelli işte iş yerinde mobbinge uğruyor? Bunları bilemeyiz. Bir de şu konunun altını çizmek istiyorum. Biraz daha farklı. Olay sadece azınlık olmamızla alakalı değil. Çünkü dünya nüfusunun aslında çoğunluğu kadınlardır. %51'e %49 gibi bir oran vardır. Ama kadınlar yine de daha çok ezilmeye ve ötekileştirilmeye maruz kalırlar. Ya da bir iş yeri düşünün. Çoğunlukta olan her zaman çalışanlardır. Genelde tek bir tane veya bir iki tane patron vardır ama çoğunlukla patronun dediği olur. O yüzden sadece çoğunluk olmak önemli değil, güçlü olmak ya da güçlenmek aslında oldukça önemli diyorum. Başka sorumuzu alalım. Nurşen Hanım
soru sormuş. Ben istatistikle ilgili şey, sen bilirsin Elif, istatistiklerde outliers diye bir şey vardır. Yani bazı değerleri
evet,
en uçta kalanları çıkarırlar ki yani tam şeyi bozmasın diye. Yani o istatistiği nasıl kullandığına bağlı. Yani şimdi enflasyonda da TÜİK istatistik açıklıyor. İşte Türkiye'de ona göre düşük. İşsizlik düşük. Yani sen neye göre istatistik kullanacaksın? Neyi verileri sepete koyacaksın?
Bizim istatistik hocamız şöyle demişti ilk derste daha. İstatistik bilimsel yalan söyleme sanatıdır.
Ya hakikaten şimdi onun örneklerini görüyoruz. Yani sen onu nasıl yönettiğine bağlı olarak. Tabii bu onun şeyi de, bunu değersizleştirmiyor. Yani pozitif olarak bir şeyleri açıklamak için tabii ki kullanılabilir bir şey ama.
Çok iyi bir başlangıç noktası. Çok iyi gerçekten başlangıç. Önemli.
Ama şey var işte, sen bize hep şey geliyor. Ya biz buradaki engelli sayısını bilseydik ona göre yapardık. Ne olacak yani, bir tane olsa vermeyecek miydi? Yani ona göre işte herkes bunun üzerinden götürdüğü için ciddi bir sıkıntı. Nurşen Hanım buyurun.
Merhaba, iyi akşamlar herkese. Öncelikle tüm konuşmacılara çok teşekkür ederim. Konuştukları, sözünü ettikleri konular çok önemli ve üzerine düşünülüp tartışılması gereken konular. Gerçekten de çok zihin açıcı konular. Şimdi festivalin teması da yola çıkarak bütün panelistlere sormak istiyorum bunu. Sağlamcılığa inat, farklılıklarını yaşar. Yani körlükten yola çıkarırsak aslında körlük ortadan kaldırılması gereken bir durum değil, bir eksiklik değil, bir farklılık, belki de toplumun renklerinden biri, bütün oluşturan parçalardan biri diyecek olursak. Ebeveyn adayıyım ya da ebeveyn oldum artık, bir çocuğum var. Bunun eğer benim özellikle farklılığım, görme farklılığım genetikse de ben çocuğumda da bu durumun olup olmayacağına dair doktorlara gittiğimde var olup olmadığını tespit ettirme noktasında sağlamcılıkla ilişkisi ve aynı zamanda da işte diyelim ki şu tedavileri uygularsan işte bu durum geçecektir, geçmeyecektir. Bu durumları araştırma noktasında nerede durmak gerekir, nereye kadar sağlamcılıktır diye hep birlikte düşünüp fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim.
Elif'in bununla ilgili bir yazısı vardı galiba, aklıma geldi şimdi size bunu sorunca. Evet, kim yanıtlamak ister? Konuklarımız soruyu duydular değil mi?
Sanırım soru yani benim biraz ilgi alanım dışında. Yani o yüzden yani şöyle, ister görme engelli ister işitme engelli olsun, biraz da ebeveynlikle ilgili olduğu için herhalde cevaplayabileceğim soruya benzemiyor.
Soruyu tekrar edebilir misiniz?
Nurşen Hanım dedi ki yani ben de dedi bir ebeveynim. Yeni çocuğum olacaksa mesela bunun için hastaneye gidip ben genetik test yaptırmam. Acaba görme engelli olacak mı olmayacak mı diye demem ya da dememem. Sizce dedi nereye kadar sağlamcılık oluyor, nereye kadar olmuyor? Yani bunun sınırını kim belirler noktasına? İşte benim de Elif'in bununla ilgili yazısı vardı galiba dedim. Hatta dergide onu hatırladım. Zeynep Hanım da dedi ki benim ilgi alanıma tam
tamam, evet,
cevaplayamayacağım gibi bir şey söyledi. Diğer arkadaşlar bir şey söylemek isterler mi?
Devam da ekleyebilir miyim? Yani sadece test yapmaktan öte doğdudan sonra da bu süreci takip etmek. Varsa yani tedavi var, yolları var mı diye bakmak, araştırmak, hani sağlamcılıkla ilişkisi. Buyurun.
Ben şöyle bir görüşüm söyleyeyim. Bizim Rumunluk Duyumu Dernek Başkanı Emre Bey, çocukların benim gibi sendromlu olacağını anne karnında öğrendiler ve doktorların tavsiyesini dinlemeyip çocuğu aldırmadılar. Şimdi bizim bu yapmış olduğumuz veya yapmak istediklerin aslında sağlamcılıktan biraz uzak değil. Sadece bir ebeveyn olarak başınıza gelebilecek şeyleri öğrenmek istiyorsunuz. Aslında siz her türlü o çocuğu olduğu gibi kabul edeceksiniz zaten. Bunu öğrenmek, bunu doktora sormak, bunun ilerisini öngörmeyi istemek bana göre bence sağlamcılığa girmiyor. Sağlamcılıyorsunuz, zaten o çocuğu kabul edeceksiniz o halde. Sadece risklerini, faydalarını, avantajlarını, dezavantajlarını bunları öğrenmiştir. Ha, buna rağmen benim çocuğum görme engelli olmasın, benim çocuğum benim gibi sendromlu olmasın diyerek daha ileriki bir tıp bilimine başvurmanız, bunun kısaca açılımı tıp bebek veya bir başka bir tedavi yöntemine başvurursanız işte bu bence sağlamcılığa gidiyor diye düşünüyorum. Diğer katılımcılar ne der mi?
Buyurun diğer arkadaşlar. Benim de bu konuda size bir sorum olacak daha sonra Zeynep Hanım. Onu unutturmayın olur mu? Aklımda bir soru var. Daha başta hemen yazmıştım. Evet. Sizler bir şey söylemek ister misiniz Onur Bey ve Oğuz Bey?
Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki de insanlığın hani bir kural vardır yani ya da bir kanun.
Bana da çağırır mısın?
Bir haktır bu. Bilgi edinme hakkı gibi bir durumla aslında karşılaşıyoruz. Bence yani bunun öğrenmenin bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani bu aslında hani Zeynep Hanım da dediği gibi hani gelecekte acaba ne gibi bir sıkıntıyla karşılaşabiliriz? Ya da artık sizin düşünceniz şuysa hani ya ben işte hani çocuğumun iyi yaşamasını istiyorum. Yani yaşantının iyi olmasını istiyorum. Ya da hani engelli olmasını istemiyorum gibi bir düşünce de olabilir. Bu da normaldir. Hepimiz bu dünyaya geleceğimiz zaman işte bize sorsalardı sağlıklı mı olmak istiyorsun yoksa engelli mi olmak istiyorsun diye. Çoğumuz illaki deriz ki evet sağlıklı olmak istiyoruz ama böyle bir seçeneğimiz yok. Ama hani aileler bu konuda şey yapmak isteyebilir. Nasıl diyeyim? Bilgi alıp ona göre karar verebilirler aslında. Çok normal bir şey bu. Mesela benim anneme şey demişler ben doğacağım zaman. Bu çocuk büyük ihtimal görme engelli olacaktır. Haberiniz olsun diye söylemişlerdir. Mesela o zamanki yani ben 90 doğumluyum. O yıllarda böyle söylemişlerdir. Yani benim görme engelli olacağım olma ihtimalimin çok yüksek olduğunu söylemişlerdi. Annem tabii bu düşünceyle beni tabii ki de doğurdu. İşte ben bebekken bana şey mum yakıp gözüme yaklaştığında ben de o mumu görüp korkup ağlamaya başladığımda annem de sevinçten ağlamış mesela. Yani insanların içinde ister istemez yani ben kötü olayım da çocuğum iyi olsun düşüncesi olması çok normal. Ben normal olduğunu düşünüyorum bu düşüncenizin açıkçası.
Zaten yargılamak çok yanlış. Yani sen bursun diye etiketleyemeyiz kimseyi bence de. Yani bu nereye kadar gider? O yani çünkü herkesin dürtüsel bir durumudur. Ben de öyle düşünüyorum evet, yargılamak. Evet. Onur Bey.
Ben şöyle düşünüyorum. Bence açıkçası farklı veya söyledim ya şeyin başında da toplandı. Ben biraz olaylara hep marjinal baktığım için kendi açımdan. Çocuğun bunu bu durumun bildirilmesi ve yani bilinmesi durumunda eğer 7 aydan önce ise çocuğun aldırılması tırnak içerisinde benim açımdan iyidir gözüyle bakıyorum. Çünkü her geçen gün ve her geçen zaman koşulunda ebeveynlerinin veya bizlerin başardıklarını ileriki dönemlerde çocukların başaramaması, sosyalleşme sorunları. Şimdi bedendeki eksiklikler ileriki dönemde de olabilir belki hani doğumda olmasa bile. Ama bunu çocuğun kaldırabilecek bir kültürel seviyesi olup olmayacağını bilemeyiz. Ama bunun önüne geçilebilme durumu varsa geçilmesinin daha taraftar olmak gerekir.
25 haftalık doğan bir çocuk artık yaşayabilir. 25 haftada 6 aya aşağı yukarı tekabül eder. O yüzden 7 aya kadar diye herhangi bilimsel bir veriye dayanmadan bu şekilde konuşmanız bence çok doğru olmaz. Çünkü
hayır,
o
o
zaman
manada Elif
yani
Hanım yanlış
dışarıda da
anlaşıldı
yaşayan
galiba.
bir sürü şey var, engelli insan var. Yani o zaman hani canlı olan birini öldürmüş oluyorsunuz.
Ya işte
aslında Elif Hanım Onur Bey onu kastetmedi bence.
Ben onu kastetmedim ama evet. Tabii ki insanlar yaşama hakkına sahip. Ama şimdi mesela siz doğduğunuzda veya buradaki arkadaşlar doğduğunda belki de bu bilgi bilinemiyordu. Hani şimdi tıp biliminin ya da teknolojinin gelişmesiyle bilinebilirlikleri söz konusu.
Ama işte bu hani, iyi bir şey mi kötü bir şey mi o tartışılmaz mı Onur Bey? Mesela öyle olsa bizim belki birçoğumuz doğmayacaktık yani. Yani bu mantıkta.
Yani muhakkak ki işte bu biraz tırnak içerisinde insani olmayan, başta da söyledim ya, mantıksız gelebilir diye. Hani canilik gibi de gelebilir ama bakın doğduğunuz ülkenin koşulları, ailenizin ekonomik koşulları sizin bu noktaya yalnız başınıza gelmenizin ana temel sebeplerinden biridir. Ailenizin bunu kabul edilebilirliği, aile bireylerinin bunu kabul etmesi, ailenizin ekonomik durumu. Yani devletin verdiği destekler hikaye çoğu zaman engellilere, göstermelik. Yani biraz önceki tartışmamızın da temelinde. Yani ben kendi öz hayatımdan bu durumu incelediğimde şunu söyleyebiliyorum. Evet, ben kabul edilebilir bir engelliyim ama görünebilir, kabul eden, yani her haliyle belli olan bir engelli vatandaşım. Ama hep şunu söylüyorum. Ya ailemin ekonomik durumu olmayan alt sınıfın engelli çocukları olsaydı, ailesinin bilinci olmayan engelli çocuklar olsaydı bugün terk edilmişti. Yani yaşamının sonlandırılmasını beklemeye terk edilmiş çok engelli çocuk var. Sınıfsal bir mesele bu. Eğer sınıfsal ve bilinçsel mesele. Yani bunu dememdeki sebep buydu.
Peki ama neyse, ben katılmadığımı belirteyim. O zaman
ben sadece şöyle bir örnek
tamam,
vermek istiyorum.
Çocukların hepsini aldırsın o zaman. Nasıl olsa şey yapamayacak bu çocuklar, kötü koşullarda yaşayacaklar diye. Öyle bir şeye çıkıyor bence. Yani bu tartışma öyle gidersek mesele. Yani veya şöyle de ben bakıyorum ben bu olaya. Mesela bir sürü insana sorsanız mesela. Şimdi hiç kimse onu söylemiyor. Yani dışarıdan söylemeyecek ama acaba şu an Türkiye'de şu koşullarda mı yaşamayı tercih ederdiniz? Yoksa Almanya'da böyle bütün sigortaları tam bir ailenin çocuğu mu olmayı tercih ederdiniz? Yani bak, bilemiyoruz ki yani böyle baktığımız zaman işin içine, ya da tersi de olabilir. Oradaki de böyle bu da yaşamayı tercih edebilirdi. Ya bu o kadar değişken bir hayatın içinde zar atma durumu ki, yani baştan hiç yapmamak da bir tercihtir çocuğu ama hani olan bir şeyi, ya şey, bu çocuk çok zorluk çekecek, en iyisi ben bunun hayatına son vereyim demek. Aslında biraz şu da yapmış, bunun zamanında İkinci Dünya Savaşı sırasında mercy killing diye bir kavram var. Biliyor musunuz ne olduğunu? Bilen var mı aranızda arkadaşlar? Mercy killing kavramı şu demek, o dönemki aslında öjeni kavramının o İkinci Dünya Savaşı'ndaki sürecinde şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki biz sizin çocuklarınızın hayatına son vererek aslında size de yardım ediyoruz. Merhametli ölüm. Ve bir sürü insanı, özellikle zihin engelliler başta olmak üzere, gazonlarına götüren anlayış öyle çıkıyor. Yani bunun amacı diyor ki ben senin ailen olarak sana da yardım ediyorum. Çocuğa da böyle yaşamaktansa öl daha iyi. Zaten şey bu da, ya senin yaşamandansa ölü olman senin için de başkaları için de daha hayırlı bakış açısı çok var ve bunun üzerine koymak bana çok doğru gelmiyor ama tabii ki bu herkesin kendi görüşüdür. Elif sen bir şey diyeceksin.
Ben şey, şunu söyleyip hani bir nasıl diyeyim ona, entelektüel bir soru işareti yaratmak istiyorum. Mesela engelli bir ebeveynin çocuğunun engelli olup olmayacağı kesin değil. Ama siyahi bir anne babanın çocuğunun siyahi olacağı %100 hiç çocuk doğurmasınlar mı? Ya da Hindistan'daki kast sisteminde ne bileyim en alt sınıftakilerin, paryaların çocuklarının o sınıfın içine doğacağı kesin. O zaman hiç çocuk doğurmasınlar mı? Yani şimdi çocuğum ne gibi koşullarda yaşayacak, yaşayabilecek mi? Ve bir anne olarak ben ona bakım verebilecek miyim gibi konular açısından konuyu tartışmak bambaşka ama bu çocuk zaten hayatta çok zorlanacak. O zaman en iyisi hiç doğmasın demek de çok bambaşka bir şey ve tabii ki yani özellikle annenin de burada söz hakkı çok fazla büyük çünkü onun hayatı çok fazla etkilenecek. Yalnız zaman kavramı çok önemli. Yani 7 aylık bir çocuğun hayatına son veremezsiniz. Sırf engelli olduğu için 7 aylık bir hamileliği sonlandıramazsınız. O yüzden yani o da bence oldukça dikkat çekmek gereken bir konu.
Kısa bir şey Şimdi şöyle, nadir hastalıklar alanında çalıştığım için özellikle mesela SMA veya işte ağır sendromu, ağır böyle ölümcül hastalıkların evlilik aşamasında çiftler tarafından bir tarama testiyle önlenebilir hale geldiğini belirtmek istiyorum. Yani şu.
Tabii ki. O ama bambaşka bir durum. Zeynep
ama şimdi bakın
yani,
orada daha çocuk bile doğmadan tarama testi yapılabiliyor bildiğim kadarıyla, değil mi? Yani orada
tabii,
ona göre.
Tabii ama başka. Bunun amacı zaten ağır hasta çocukların dünyaya gelmesini önlemek. Çünkü evet şu an hepimizin engelleri farklı. Kimi işitme engelli, kimi görme engelli. Ama ben yaşadığım zorlukları biliyorum. Aynı zorlukları çocuğumun yaşamasını istemem. Bu farklı bir bakış açısı. Kendisi normal olup ya benim çocuğumda böyle bir şey olabilir. İyisin ben baştan bunu aldırayım demek başka bir şey. Bir kere o çocuğun yaşayacağı acıları siz önceden yaşamadıysanız bilemezsiniz. Ben de bunu da dile getirdim.
Peki teşekkür ederiz. Başka soru var mı?
Engin, senin bir sorun olacaktı Zeynep Hanım'a. Kimse yoksa istersen onu alalım.
Aslında şeyi soracaktım bu konuda Zeynep Hanım. Özellikle siz Yüzümle Mutluyum Derneği'ndesiniz ya. Son dönemlerde Türkiye'de de pompalanan epey bir yüz nakli ameliyatları oldu. Hatta Antalya'daki üniversite değil mi? Akdeniz Üniversitesi'ndeki bir hocamız birçok ameliyat yaptı. Başka yerlerde de var. Bu yüz nakilleri veya estetikler muhtemelen size de böyle öneriler geliyordur. Yani bu konuda siz ve derneğiniz sürece nasıl bakıyor? Yani bu yüz gerçekten işe yarıyor mu, gerekli oluyor mu? Hakikaten hayatı değiştiren bir şey midir? Biraz bu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum.
Engin Hocam, ilginç bir soru. Şöyle, biz dernekte yüz naklini hiç tartışmadık. Çünkü yüz nakli çok çok böyle bilimin ötesinde hatta çoğu yani çok yeni yeni olan şeylerden bir tanesi yüz nakli. Biz doğuştan böyle bir yüze sahibiz. Bir de kaza sonrası. Yani kendisini tıklı vurmaya kalkarken nedense yüz bölgesinden vurarak daha hızlı öleceğini düşünen insanlara yapılan nakiller veya bir kazayla yüzü yanan veya bir yüzünde oldukça büyük bir deformasyon olan ve bu hatta bu deformasyonun beslenmesine, yemesine, içmesine, nefes almasına epeyce bir zorlaştıracak deformasyonlar olması sebebiyle yüz nakilleri yapılıyor görüşündeyiz. Bizim derneğimizde yüz nakli olan henüz yok. Fakat dernek olarak şunu sanıyoruz. Sağlık dışında güzellik veya estetik amaçlı bir estetik algıyla estetik operasyonlara karşıyız. Yani benim mesela olduğum yüz bölgesinden hiç estetik operasyon olmadım. Ha bana öneriler geliyor mu? Geliyor. Hala bile diş hekimim bana Zeynep Hanım çeneyi öne alsak, Zeynep Hanım çeneniz küçük öne alırsak daha iyi olur. Ya kardeşim istemiyorum. Ben yemek yiyor muyum? Yiyorum. Su içiyor muyum? İçiyorum. Çenem küçük ama aslında çok konuşuyorum. O yüzden ben bütün işlevlerimi yerine getiriyorum. Bana ikide bir çene büyütelim önerisinde bulunmayın. Yani sizin düşünce tarzınızda olmayan bir şeyi o düşünce tarzına getirmek için bana önerilerde bulunmayın diyor. Estetik operasyon niye olmuyorsun diyen de oldu. Olmayı tercih etmiyorum. Olacağım. Bir sene boyunca yatağa bağlı ve hastaneye git gel yaparak hayatımın bir veya iki yılını veya daha fazla yılını kaybedeceğim. Onun yerine okumayı tercih ettim. Avukat oldum. Kendime hitabet ve diksiyon alanında geliştirdim. Bu sebeple hani dernek olarak estetik operasyonlara bu şekilde yapılması var.
Yani yaşam konforunuzu arttıracağıyla ilgili de bir şey yok. Sadece görsel olarak daha iyi olacak diye, değil mi? Yani evet. Alalım biraz daha yükseltelim falan. Tabii. Bu konuda tabii yani o tercih yapmak isteyenler de olabilir ama bunu yapmanın bir zorunluluk olduğunun dayatılması meselesi üzerinde söylemiştim. Ben şey çok iyi hatırlıyorum. Sevda belki daha iyi anlatır. O Nilüfer'le falan şarkı söylediği dönemlerde bir iki televizyona çıkınca biri aramıştı Sevda. Sen hatırlıyor musun?
Evet.
Yani biri aradı. Ne demişti Sevda? Sen anlat istersen.
Aslında şöyle paylaşayım. Arkadaşlarımızı gören arkadaşlarımız görür ama görmeyen engelli arkadaşlarımız bilmeyebilirler. Benim gözlerim doğuştan itibaren kör olduğum için gözümün özellikle bir tanesinin göz bebeği yok gibi, yani gözüm böyle kapalı gibi duruyor ve yüzüme bakıldığında da hani direkt tam yüzüme bakıldığında kör olduğum anlaşılıyor. O konserlerden işte birinden sonra beni aradı bir oldukça hali vakti yerinde bir bey, çok önemli bir şirketin bir şeyse. Sevda Hanım dedi, sahnede çok güzel görünüyordunuz, bebek gibi görünüyordunuz, sadece bir gözleriniz sorundu dedi. Ve isterseniz size sponsor olabilirim, takma göz takabiliriz dedi bana. Ben de o dönemde oldukça kibar ama şu an aynı şeyi söyleseydi gayet kaba bir şekilde reddedebilirdim. Ama o dönemde oldukça kibar bir şekilde reddetmiştim. 2010 yılıydı, bundan bir 11 yıl önce. Böyle bir şey, yani o protez göz sadece görünümü düzeltecek bir şey esasında. Başka hiçbir değişiklik yapmayacak. Oysa benim şu an öyle bir şeye ihtiyacım yok. Çünkü hiç öyle bir şeyin gereksinimi de duymadım. Bir de Zeynep Hanım'ın tam da tarif ettiği gibi 7-8 ay, 1 yıl kadar o gözün alışma süreci belki itecek, vücut onu kabul etmeyecek ve benim yüzümle ilgili alıştığım pek çok bilgi, yüzümle ilgili yani hücrelerime kaydettiğim pek çok bilgi ve beceri belki anlamını yitirecek. Aslında buradan sözü almışken Zeynep Hanım'a şunu da ben sormak istiyorum. Sağlamcı diye tanımladığımız grupta da aslında bir taraf, yani büyük bir kitle, yavaş yavaş farkında mısınız Zeynep Hanım, hep birbirine benzemeye başladı. Yüzleri, ağızları, saçları, çeneleri, burun yapıları, kaşlarının alınma şekli, kaşlarının kontürleri aslında yine tek bir kalıba sıkıştırılmaya çalışılıyor sağlamcılıkta da. Yani bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İnsanların bu kadar pompalanan bir şey altında ezilmesini nasıl görüyorsunuz?
Aslında siz söylerken aklıma geldi. Kore'de çok fazla ameliyatlar yapılıyor. İnsanlar aslında orada tamamen estetik kaygıyla ameliyat yapıyorlar. Kore'dekiler özellikle. İşte çene kestirme, sürekli estetik operasyonlarla daha güzel görünmeye çalışıyorlar. Ama ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bence asıl doğal, güzel, samimi, özgün olan insanlar biriz. Bırakalım diğer herkes eleştiren, şunu güzel olması gerekiyor da bu böyle hasta, bu böyle sağlıksız diyen herkes birbirine benzesin. Zira zaten televizyonlarda, ben burada medyayı da hep eleştiririm, televizyonlarda hep aynı tip karakterler. Hatta annem de söyler eğer izliyorsa, düz saç, kahverengi saç, böyle kalın kaşlar, hepsi, bütün karakterler birbirine benziyor. O yüzden ne diyoruz? Bu benzerleşen dünyada farklı kalabilmek bence en güzel ve en büyük başarı diyoruz.
Şey aklıma getirdiniz, organik denen ürünler de sağlıklı olan aslında böyle kimisi yamuktur, kimisi farklıdır. Böyle ama çok böyle düzgün denen şeyler böyle en tek tip gibi çıkar ama onların hormonlu olduğu söylenir gibi bir şey. Yani bu bilemeyiz ya, yani bu gerçekten genellikle o sizin tanımınız, çok beğendim ben onu. Hepimizi belli karelerin içine sokup üçgenlerimizi yok etmeye çalışıyorlar. Sivri olan taraflarımızı, evet, yok etmeye çalışıyorlar ve bu bence farklılığı olan herkesin başına geliyor. Kimi insanlar bu farklılıklarını daha fazla törpülemeyi başardıklarına inanıyorlar. O normal oldukları kalıba giriyorlar. Ama şöyle bir sorun oluyor. O kalıba girdikleri anda bir anda kalıp da değişebiliyor yarın. O zaman tekrar böyle açıkta kalabiliyorlar. Öyle bir sorun da var. Yani o yüzden girdikleri kalıp da. Zaten sağlamcılık şey diyor, her zaman bir normal. Çünkü o da olmuyor. Sen 3 gün sağlıklı kalıyorsun. Mesela bugün çok ilginç bir haber vardı. Sabahın uyku şeyinde gördük. Tom Cruise dediler görüntülenmiş. İşte ne olmuş? Yüzü şişmiş adamı falan. Ne olmuş bu adam, işte çok Tom Cruise yakışıklı. Niye? Herhalde. İşte bu adam sürekli spor yapıyormuş, disipline. Herhalde yine ameliyat mı oldu? Ne yaptı bu adam kendine falan diye böyle hayranları üzgündü. Ya anlatabiliyor muyum? Yani öyle sürekli o şekilde de kalamıyorsun zaten. Yani böyle herkesin beğendiği falan tarzında. Ya da Adriana Lima, acaba onu örneklediniz ya. Yani ne kadar öyle kalmak için neler yaptı kendine acaba? Ya da bilemiyoruz yani, bir kişi üzerinden değil de o farklı olmayacağım, sözde sağlam olacağım diye kendimize neler yapıyoruz acaba? Biraz onu da sorgulamak lazım. Çünkü bu kendimize yaptıklarımız bizi çok zorluyor bazen.
Evet, doğru söylüyorsunuz hocam.
Bunun altını çizeyim o zaman kapatmadan. Bu bedenin nasıl göründüğüyle fazla takıntılı olup sürekli müdahalelerde bulunmak ya da bundan işte psikolojik olarak aşırı rahatsızlık duymak, tanı kriterleri sağlandığında hani tanı konulabilen bir psikolojik rahatsızlık olarak da yer alıyor tanı kitaplarında.
Evet. Sevda, son bir şey soracak galiba. Evet, Sevda'cığım.
Ben bir de Onur Bey'e bir soru sormak istiyorum. Şey belirtti, ben
Son iki yıla kadar aslında mücadelemi bireysel bazda vermeye çalışıyordum bu meselelerle mücadelemi. Ama son iki yıldır STK'larla takım çalışmalar yapmaya başladım. Birazcık sanıyorum onu cevapladı ama belki biraz daha böyle açıklayabiliriz. Mesela bireysel süreçteki mücadelenizle STK'lar yolunuzun kesişmesi sonrası mücadele biçiminizde içinde bulunduğunuz durumun, kimliğin, sizi siz yapan şeyleri tekrar gözden geçirme ve onlara başka türlü bakma bakış açısını kazandınız mı? Nasıl değerlendirirsiniz?
Ben açıkçası işte geçen yaz mı, geçen Mayıs itibariyle başladı diyebilirim. Yani daha önce yani hiçbir teklif de gelmedi, hiç kendi müracaatım da olmadı. Çünkü ben kendi değerlendirmemde yıllardır bunu çok iyi açtığımı düşünerekten yapıyordum yani. Ve hani ben çevremdeki örnek veriyorum. Herhangi bir örgütlü STK yapmadım ama benim çevremde var olan arkadaşlarımın hiçbirinin engellilere bakış açısı benim sayemde müthiş derecede değiştiğini görebiliyordum. Bunu kendileri bizzat dile getiriyordu yani. Bunu yaptığımı düşünüyordum. Bu yapışında yani insanların sosyalleşmesi, bireysel işte sosyal insan olması önemli diyorum. Çünkü bunda hep önemliliğimi ailede ben zaten o şekilde görülmüyordum. Aile dışına ilk çıktığımda da beni yetiştiren ilk öğretim hocası, benim hayatımda en çok dikkat çektiğim konu budur. Bunun üzerine de dikkat çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada ilk öğretimde siz sosyal dışlanmaya, damgalanmaya maruz kalmazsanız siz bile kendinizin engelli olduğunu diğer aşamalarda unutuyorsunuz. Bu noktada ben hep engelli değilmişim gibi yaşadım. Hep yaşadım. Diğer hayatın diğer alanlarında bir sürü topluluklara girdim bu arada. Bunun dışındaki her türlü STK işlerinde vardım işin garip tarafı veya birlikte yapılan işlerde ama bunun üzerine yoktum. Çünkü çok kalıplaşmış tırnak içerisinde burayı ayıraraktan söylüyorum daha önceki karşılaştıklarım işte. Aslında bizleri hatırladıklarını sanaraktan rencide edici cümleler oluyordu işte protokoller geliyordu. Ben bu tarz mücadele türlerini sevmediğim için şimdiye kadar olmadım. Mesela Sevda Hanım beni aradığında ilk görüşmemizde de Selen Hanım'ın vasıtasıyla bağlantı kurduğunu söylemişti Selen hocamızın. Ben de o zaman tabii ki dikkatlice dinliyorum sizi dedim. Kendisi de hatırlar. O şekilde ben bu tür topluluklarda elimden gelen bir şey varsa her türlü yaparım. Yapmak için mücadele ederim söylediğim gibi. Ama işte dilim sivri biraz. Benim yaptığım yorumlar bu konuda biraz sivri işte. Bu biraz önce de aslında ters anlaşıldı ya da diğer kişiler tarafından doğru anlaşılmış olabilir bakış açılarına göre. Evet çok sivriyim. O dillerim biraz marjinal olduğu için biraz garip anlaşılabiliyorum. Ben evet bu topluluklara katıldığım için iyi oldu. Çünkü farklı engel gruplarından insanları tanımadım. Hatta kendi engel grubumdan insanları da tanımadım yani çok. Tanımak güzel. Yani bir engelli bir, yani ben şunu bile bir yorumum vardı bir sağ araştırmasında kısaca ondan bahsedeyim. Engellilerin engelli olan farklı engel gruplarına bile tahammülü yok ki diğer dışarı tahammüllerde biraz sıkıntı yaşanabiliyor. Ben bunu küçük bir 10 kişilik birebir görüşmede bunu saptamıştım. Bir sorun olarak saptamıştım engellilere yönelik. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyoruz. O zaman Elif ne yapalım? Yavaş yavaş toparlayalım. 3 konuğumuz var. Onur Bey, Oğuz Bey ve Zeynep Hanım. Üçüne de çok teşekkür ediyoruz. Senin son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mı Elif'ciğim?
Çok teşekkür ediyorum ben de konuklarımıza, dinleyicilerimize de ya da izleyicilerimize de. Çok sağ olun. Hem yani teorik ya da akademik bilgilerinizi hem kişisel hayatlarınızı bizimle burada paylaştığınız için çok sağ olun.
Biz de hani ayağınıza sağlık diyemesek de yani internetinize sağlık diyelim. Sağlık diyelim. Buraya kadar bize zamanınızı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar bizim konseptimiz oydu. Sağlamcılığa inat, farklılıklarını yaşatla kastımız farklılıkların öcü olmadığı aslında törpülenmemeleri gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Ancak böyle olursak ayakta kalabiliriz diye inanıyoruz ve herkese daha erişilebilir bir hayat dileyerek konuklarımızla veda ediyoruz.
İyi akşamlar. Seneye festivalde görüşmek üzere.
Evet, seneye yeniden festivallemek üzere şöyle diyelim o zaman. 9. Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali öncesinde, yüz yüze olması öncesinde. O zaman hızlı bir şekilde isterseniz arkadaşlar ben söyleyeyim. Siz arkamdan erişilebilirlik sözünü tekrar etmek ister misiniz? Öyle. Evet, organize olmamız zor olacak ama Ben hızlıca söyleyeyim, hızlıca söyleyeyim. Ne dersiniz? Uyar mı buradaki arkadaşlara? Engel seyişim grubundaki arkadaşlar. Evet. Buyurun. Evet, yani çok sesler şey olması önemli. Ben herkes sesi bitince diğer sözü söylemeye başlayacağım. O yüzden problem değil. Birkaç ses yan yana gelmesi önemli değil. Evet, gecenin bir yarısı olsa söylüyoruz. Bir gün.
Bir gün.
Bir gün.
Herkesle aynı anda.
Herkesle aynı anda.
Erişilebilir biçimde.
Erişilebilir biçimde.
Her filmi izleyinceye.
Her kitabı okuyuncaya.
Her eğitim kurumuna engelsizce girinceye.
Her eğitim kurumuna engelsizce girinceye.
Üretime eşit katılıncaya. Oyumuzu tek başına verinceye. İmzalarımızı bağımsızca atıncaya. Her yazılım, donanım ve web sayfasını. Dolu dolu kullanıncaya. Her cadde, sokak ve mekanı. Özgürce gezinceye. Tüm yaşamı eşit. Erişilebilir. Engelsiz kılıncaya dek. Mücadelemize devam edeceğiz. Söz mü?
Niye bir tek benim ya?
Söz mü? O zaman ne istiyoruz?
Eşit. Erişilebilir. Engelsiz hayat.
Ne istiyoruz?
Eşit. Erişilebilir. Engelsiz hayat.
Ne istiyoruz?
Eşit, erişilebilir, engelsiz hayat.
Ne istemiyoruz?
Engellenmek istemiyoruz.
Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu da bizim erişilebilirseniz de bu yüz yüze olunca çok daha coşkulu olacak ama burada da onunla kapatalım istedik. 9. Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali'nde çok daha coşkulu, çok daha güzel ortamlarda hep